İyi günler sayın seyircilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz. Canlı yayında Adnan Dirani, Onur, Emre ve Oktar'la beraberiz. Yayınımıza başlıyoruz inşallah. Siz de hoş geldiniz. Şimdi bugün yine her zaman olduğu gibi iman hakikatlerinden bahsedelim. Darwinizmin neden olduğu zararlı ideolojilerden, komünizmden bahsedeceğiz inşallah. Aynı zamanda kıyametle ilgili biliyorsunuz son günlerde çok konuşuluyor basında, sosyal medyada. Gerçek bilgileri inşallah biz aktaralım burada yine seyircilerimize. Emre, sen komünizmle ilgili bir şeyler anlatmak istiyordun.
Evet, şu dönemde de her zaman olduğu gibi şu dönemde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi Türkiye'de. Dün Sayın Başbakanımız da çıkıp bir açıklama yaptı. Türkiye'nin son zamanlarda yaptığı, Mehdiyet döneminde yaptığı güzel ataklardan bir tanesi de yine kendi uydumuzu, Necip Türk Milleti olarak kendi uydumuzu yapıp uzaya göndermemiz oldu. Ve bu büyük bir başarıdır aslında. Bu Mehdiyet'in ve ahir zamanda insanların İslam'a yönelişinin, ülkemizde İslam'a yönelişinin bir bereketidir. Baktığınız zaman dünya üzerindeki bütün ülkeler bir ekonomik krizle mücadele ederken, dün de hocamızın yayında söylediği gibi bunun Avrupa Birliği ile ya da başka bir şeyle alakası yok. Bu insanların, ülkelerin ve yöneticilerinin İslam dininden, İslam ahlakından uzak oluşundan dolayı Allah'ın verdiği bir beladır. Hatta ülkeler yıkılma sebeplerine bakmalı, neden yıkıldıklarını anlamıyor olmaları hayret vericidir diye bir açıklamada bulunmuştu sayın hocamız. Baktığımızda da Türkiye'de böylesine güzel gelişmeler olurken en son işte başbakanımızın da dün açıklama yaptığı gibi işte ODTÜ'de, TÜBİTAK üstünde bir konuşma yapacakken sayın başbakanımız öğrencilerin protestosuyla karşılaştı. Şimdi protesto yapan öğrencilere baktığımız zaman, öğrenci demiyorum, hani öğrenci parantez içerisinde kullanıyorum, biz de öğrencilik yaptık. Sayın Başbakanımız da söyledi, hani biz de öğrencilik yaptık ama taşlı sopalı molotof kokteyli bir öğrencilik yapmadık diye söyledi. Aynı şekilde ben de teknik bir üniversite mezunuyum. Bu tarz kişiler bizim etrafımızda da vardı. Kesinlikle eğitimle, öğretimle, ilimle, bilimle herhangi bir alakası olmayan sosyalist, bolşevik bir şekli, yönetim şeklini ülkeye hakim kılmaya, daha sonra dünyaya hakim kılma ideolojisinde olan gerçek Marksist protest kişiler ve bu protestolarını da insanı öldürme amaçlı yapabilen cani kişiler haline dönüşebiliyorlar. Polise attıkları molotof ve taş bunların en büyük göstergesi zaten. Polis de kendini müdafaa ediyor. Devletin caydırıcı bir gücü olmalı. Polisimiz bizim namuslu, son derece imanlı, görevini yerine getirmeye çalışan Anadolu çocukları. Bu kendisine taş ve sopa atan gösterici grupta polisin de canını kastediyor. Şimdi baktığımız zaman bu eylemler bazı aldatmacı sözler altında yapılıyor ve buna da çok saygı duyduğumuz önder Mustafa Kemal Atatürk de alet edilmekte. Halbuki Mustafa Kemal Atatürk çoğu insanın bildiğinin aksine oldukça dindar, dinine bağlı ve komünizmi de lanetlemiş bir liderdir. Yani Mustafa Kemal Atatürkçülüyüz, Atatürkçüyüz diyerek komünizm ideolojisini savunan o kadar çok insan var ki etrafta. Ben ilk başta buna dikkat çekmek istiyorum. Atatürk'ün birkaç konuşması var, ondan birkaç pasaj okuyacağım. 6 Şubat 1921'de Atatürk, komünizm içtimai bir meseledir. Memleketimizin hali, memleketimizin içtimai şeraiti, dini ve milli ananelerinin kuvvetli Rusya'daki komünizm bizce tatbikine müsait olmadığı kanaatini teyit eder bir mahiyettedir. Yani diyor ki Türk toplumunun ahlakı, kültürü, aile bağları komünizmin öngördüğü gibi, komünizmin uyguladığı gibi bir yapıya namüsait bir durumda diyor. Yani Türkiye'de böyle bir idare şekli, böyle bir yönetim şekli zaten mümkün değil. Biz dindar bir Müslüman bir ülkeyiz. Ailesine, devletine, milletine bağlı kişileriz diyor. 2 Kasım 1922'de yine Atatürk, şurası unutulmamalı ki bu tarzı idare bir Bolşevik sistemi değildir. Çünkü biz ne Bolşevizm ne de komünizm ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız diyor Atatürk. Yani Rusya'da 1910'lu yılların başında Bolşevikler bir darbe yaptığında, komünist bir darbe yaptığında katliamlar başladı. Atatürk'ün de burada söylediği, Türkiye asla komünist ve Bolşevik bir ülke olamaz. Bu Atatürkçülüğe de aykırı bir şeydir. Yani bir insan hem Atatürkçüyüm hem de komünizmi savunuyorum, sosyalizmi savunuyorum gibi bir mantıksız bir açıklamaya giremez. 21 Haziran 1935'te Atatürk, Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk hükümetinin ilk gayesi halka hürriyet ve saadet verme, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır. Şimdi bu Türk milletinin bakış açısının birebir göstergesidir. Çünkü komünizm dediğinizde halk sanki sosyalizm, sosyal bir halk, yani halkı korur gibi görünse de milyonlarca insanı katletmiş bir bakış açısıdır. İşte burada kısaca konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Yani zannetmesin ki öğrenci arkadaşlarımız faydalı bir şey yapıyorlar. Yıllardır ülkenin önüne faydalı bir şeyler yapıldığı zaman bir kukla olarak bir takım eylemlerde ön plana atıldılar. Bunun amacı da hani buradaki haklı gerekçeleri de, sözde haklı gerekçeleri de ülkede eşit, adalet sağlamak, eşitlik sağlamak gibi bir bakış açıları var. Eşitlik ve adalet terörist hareketlerle sağlanamaz. Yani bir molotof atarak polisin üzerine, askerin üzerine böyle bir eşitlik, adalet sağlayamazsınız. Kavga çıkartarak, cam kırarak, araba lastiği yakarak, insanları ezerek böyle bir şey yapamazsınız. Yani bu teröristliktir. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Onların ağababaları da dağdalar zaten. Yani o öğrencilerin bir kademe öteleri dağda Kalaşnikov'la askerimize, Necip halkımıza kurşun sıkmakta. Aynı ideolojiye hizmet eden tipte insanlar bu işi bıraksınlar. Yani zaten komünizm Atatürk'ün de söylediği gibi, Hazreti Muhammed'in de hadislerinde belirttiği gibi, Kur'an'da da Yüce Allah'ın zafer vaat ettiği gibi komünizm hiçbir zaman ne Türkiye'de ne dünyada hakim olamayacak. Böyle bir ihtimal yok. İnşallah bunu da çok iyi akıllarına kazısınlar. Hocamız da kendi ideolojilerinin altyapısı olan Darwinizmi de Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle yerle bir etti zaten. Bir altyapısı yok bu görüşün artık. Bir temeli yok. Temeli olmayan bir şey de çökmesi haktır, batması haktır. Ve biz bunun batışını, çöküşünü izleyeceğiz Allah'ın izniyle.
Komünizmin telkinle yaygınlaştığı çok açık. Ya bunun en yaşanır örneklerini biz üniversitelerde kimi zaman görüyoruz. Yani çoğu zaman böyle aslında inançlı olan kişilerin çok komünist olarak bilinen, komünist çevrelerin hakim olduğu üniversitelerde öğrenim gördüğü zamanlarda orada geçirdiği zaman içerisinde, orada geçirdiği yıllar içerisinde inancının zayıfladığını, görüşünün değiştiğini ve komünizme bir yatkınlık aldığını biz görüyoruz. İşte bu hep telkinle olduğunu bize gösteriyor. Yani eğer ki insanlara dinin telkini, güzel ahlakın telkini, Darwinizmin yanlışlığının telkini sürekli olarak verilirse insanlar bu görüşü benimsiyorlar ve doğruyu görüyorlar. Ama bu anlatılmadığı takdirde, karşı görüş sürekli olarak anlatıldığında, telkin edildiğinde, insanlara empoze edildiğinde bakıyorsunuz insanlar ondan etkileniyorlar. O yüzden işte burada biz sürekli olarak Darwinizmin yanlışlığını, Darwinizmin komünizmle olan bağlantısını, komünizmin nasıl zararlar, belalar getirdiğini insanlar, bunları sürekli olarak anlatmamızın bir sebebi de bu. Çünkü insanlar aynı zamanda çok da unutkan oluyorlar. Yani aslında dünya tarihinin çok yakın bir geçmişinde yaşanan dünya savaşları, komünizmin, faşizmin ne büyük acılara sebep olduğunu çok açık önümüze koyuyor tabloyu. Bu tablo herkesin önünde var. İnsanlar okullarda bu yakın tarihe dair çok kapsamlı bilgiler ediniyorlar. Ama daha sonra bu bilgileri çok çabuk unutuyorlar. Yani çeşitli ülkelerde, komünizmin hakim olduğu yerlerde yaşanmış olan acıların çok çabuk unutuyorlar. Bunların sürekli olarak hatırlatılması çok önemli bu açıdan. Böylelikle işte komünizmin telkini, deccaliyetin telkini, büyüsü bu şekilde ortadan kalkabilir. O yüzden herkes elinden geldiğince bu konularda çok bilgi sahibi olmalı ve kendi imkanları el verdiğince bu konuları sürekli gündemde tutarak, başkalarına anlatarak bu telkinin ortadan kalkmasına vesile olmalı inşallah.
Onun için yapılan Darwinizm çalışması çok önemli zaten. Yani bilimsel olarak ortadan kaldırılabilir. Böyle bir sapkın ideolojiye olan inanç. Bu çok ilginç bir şey. Hakikaten komünistler geçmişte de ne zaman güzel bir şey yapılsa hep karşı çıkarlar.
Evet.
Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkarlardı. İşte uydu atılıyor, ona da karşı çıkarlar. Yani Türkiye'yi ilerletecek, halkın faydasına olacak her şeye karşı çıkmışlardır. Çok ilginçtir. Evet, bu, yani bu mantıkları çok farklı çalışıyor. Böyle bir şiddete dayalı bir ideoloji, her yerde komünizm hakim olsun ama bu da şiddete dayalı olarak olacağı fikirli hareket ediyorlar. Ve bunu da Darwinizme dayandırıyorlar. Dolayısıyla her insan komünistin gözünde bir hayvandır. Yani gelişmiş, biraz daha gelişmiş bir hayvan. Nitekim bunu Abdullah Öcalan'ın sözlerinde de görüyoruz, PKK'nın anlatımlarında da. Değil mi? Hep bunu söylüyor. İnsanın gelişmiş bir hayvan olduğunu, primatların işte evrimleşme sürecinde falan böyle evrimci anlatımlarla anlatım yapmaya çalışmış. Halbuki evrim yok. Evrim yok, Darwinizm yok. Yani hayat tesadüfen ortaya çıkmadığını bilim net olarak kanıtlıyor. Tek bir protein bile tesadüfen olamıyor. Ara geçiş formları yok. İnsan insan olarak yaratılmış. Bütün türler diğer canlı türleri de farklı farklı Allah tarafından değişik zamanlarda, belli zamanlarda yaratılmışlar. Bu net bir bilimsel gerçek. Bu altını kaldırıyor tabii komünizmin. Fakat bu işte mantık çok acayip. Yani hani zannediliyor ki komünist adam, bir komünizm böyle bir sosyal yaşam şekli, bir ekonomik model. Ekonomi hakikaten çok ön plana çıkar diyor. Ekonomi her şeyin belirleyicisidir, fikri hareket ediyor komünizmde. Ama konu bu değil. Konunun yani vardığı nokta mutlaka şiddete, teröre kayıyor. Onun için saldırgan oluyorlar zaten. Mesela komünist biri mutlaka Lenin'in fikirlerini benimser. Evet. Lenin de diyor ki eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç kanlı bir imha gerektiğini kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz diyor. Şimdi bunu okuyan biri veya işte devamında kitlerin sloganı savunma değil saldırı diyor. Saldırganlaşıyor. Yani bir yere işte fosil sergisi yapıyoruz, saldırıyorlar. Şimdi biz ODTÜ'de, ODTÜ'de oluyor olaylar. Orada fosil sergisi yapamıyoruz çünkü can güvenliği yok. Saldırganlık var yani, böyle değil mi? Fosil sergisine bizim arkadaşlara saldırıda bulunuyorlar. Polise saldırıyorlar hatta. O yüzden birçoğu da yargılanıyor. Adliyeye intikal etti bu davranışları. Halbuki ne gerek var buna?
Evet.
Yani değil mi? Eğer sen bir fikir ortaya çıkıyorsan, sana doğrusunu söylendiğini, doğru delil getirdiğini bunu kabul etmen gerekir. Şimdi fosile bakarsın sen. O güne kadar olabilir yani cehalet sebebiyle. İnanmış olabilirsin yani evrimle hayatın tesadüfen meydana geldiğini. Fosil önüne koyduğunda bakarsın, ah dersin, doğru ya hakikaten dersin, hiç değişmemiş. Buna saldırmanın alemi ne? Yani bu bilimsel bir delil. Senin bilimle de alakan yok o zaman. Ya bu bir din olmuş oluyor. Evet. Yani körü körüne savunulan ne olursa olsun yani bilimsel delil de getirseniz ben onu diyor her şeye rağmen savunacağım diyor. Ben her şeye rağmen şiddet, öyle olmaz tabii. Burası da bir hukuk devleti. Polis de o zaman karşılık verir tabii. Yani polise sen saldırırsan ne yapsın polis?
Evet.
Yani zaten devleti insanları korumakla mükellef. Bir de adamın yani polisin canına kastetmiş oluyorsun. Kendi nefsi müdafaa hakkı da var yani o şekilde.
Kesinlikle.
Değil mi? Doğrusu tabii işte ya bunların hiç olmaması gerekiyor ama hep bunu görüyoruz ama komünistlerde. Sistemli bir şekilde saldırı, hakaret, işte ondan sonra kan dökmeye eğilimli olma. Onun o fikri bilimsel deliller ne olursa olsun savunmaya çalışma, bilimsel delillere saldırıda bulunma. Bu o zaman yani değil mi? Ama tek işte çözümü yani hocamızın yaptığı metottan başka hiçbir çözüm olmaz. İşte komünizm yanlış, ekonomik modelleri yanlıştı. Ondan sonra işte Rusya'da fakir öyle olmaz zaten. Komünizm öyle yıkılmaz dedi hocamız. Hı hı. Net Darwinizme bir vurmak gerekiyor. O yapıldı, evet. Altını boşaltıyorsun. O zaman o diyalektiği kaybeden, yani doğanın diyalektiğini kaybeden kişi onun üzerine artık tarihin diyalektiği vardır diyemiyor. Değil mi? Çatışma ilerlemenin temelidir. Doğada bu böyledir diyen, onun yanlışlığı gösterildiğinde sınıflar arası çatışma ilerlemenin temelidir. Ve fikirler çatışarak ilerler, madde zıtlıklar içerisinde gelişir diyemiyor. Çünkü materyalizmi de elinden almış oluyorsun sen. O zaman diyalektik materyalizm de elinden gidiyor. Hem diyalektiği hem materyalizmi kaybettiği zaman o zaman artık komünist fikirleri savunamayacak duruma geliyor. Onun için PKK'nın çözümü, işte ODTÜ'de olan olayların çözümünde hepsinde bakın bilimsel çalışma
evet,
var.
Evet.
Maşallah.
Ama devletin de buna, pardon son bir şey söyleyeyim, devletin bunu örnek olması gerekiyor. Devlet sen Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin veya bütün üniversitelerde sen zaten diyalektiği ve materyalizmi anlatırsan Darwinizmi okul kitaplarında ondan sonra şaşırmamak gerekiyor. Yani niye komünizm var? Niye polise saldırılıyor? Sen zaten o zaman anlatılan değil mi kitapta, lise kitaplarında hocamız hep söylüyor. Yani kapsamlı olarak diyalektik felsefe anlatılıyor. Darwinizm ve diyalektik, yani Darwinizm zaten diyalektik felsefenin temelidir. Doğanın diyalektiği diyor Karl Marx. Bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini Darwinizm oluşturuyor diyor, evrim teorisi oluşturuyor diyor. Charles Darwin kitabını söylüyor burada. Evet. Onun üzerine kuruyorum ben diyor bu Marksizm felsefesini diyor, ideolojisini. Dolayısıyla okulda bunu anlattıktan sonra niye Ortadoğu'da olaylar oluyor? Başbakanımızın o zaman buna bir çözüm getirmesi lazım. Yani şaşırmak olmaz. Hı hı. Biz de öğrenciydik ama hep komünizm vardı. Bütün başbakan öğrenciliği döneminde de vardı. 90'lı yıllarda da vardı komünizm. Değil mi? Üniversitelerde. Ortadoğu komünizmin kalesi. Hiç değişmedi ki bu o zamandan beri. Çünkü o felsefe zaten sunuluyor. Öğrencilere anlatılıyor. Evet. Bilinçaltına.
Şimdi biz burada anlatıyoruz PKK ile mücadelenin çözümün ilmi mücadele olduğunu. Tabii burada teşhisi yapan kişi önemli. Teşhisi hocamız yapıyor. Yani bundan 30 sene önce zaten hocamız teşhisi yapmış. Yıllardır bu konuyu anlatıyor. Şimdi kimi insanlar da bizim burada anlattıklarımızı anlamayıp veya anlamazlıktan gelip kendilerince bir takım şeyler söylüyorlar. Mesela hocamızın bayan talebeleri röportaj yaptılar, anlattılar. PKK ile mücadele ediyoruz diye. Kim internet siteleri bunu böyle farklı şekilde lanse etti. Yani burada gerçekten bir mücadele olduğunu insanların anlaması lazım. Yani insanlar nasıl bir mücadele diye belki anlayamıyorlar bunu. Ama hocamız yaptığı teşhislerle insanların sorunun tespitinde bazı yanlış algılamalarını ortadan kaldırıyor. Şimdi ne konuşuluyor? Baktığımız zaman basına, işte bu konuda bilgi sahibi uzman kişilerin tartışmalarına, televizyonda bu konuda her gün tartışmalar oluyor. İnsanlar terörden, PKK'dan bahsediyorlar çeşitli vesilelerle. Nelerden bahsediyorlar çözümler? İşte oraya ekonomik rahatlık götürelim, oradaki insanların huzurunu sağlayalım. Veya işte barış için, ateşkes için anlaşma zemini arayalım. İşte Öcalan'ı serbest bırakın, böylece ateşkes olsun. Ya gelen teklifler bunlar. Yani üç aşağı beş yukarı böyle teklifler. Şimdi bu insanlar bu tekliflerin sonucunu kestiremiyorlar. Hocamız çok net anlatıyor. Yani bir kere şunu anlamaları gerekiyor insanların. Komünizmle barış olmaz, faşizmle barış olmaz. Komünizm her zaman kandan yanadır, savaştan, istiladan yanadır. Hiçbir şekilde barışa dair bir anlayışı yoktur. Yani bunu insanlar ya bilmiyorlar ya da bilmemezlikten geliyorlar. Yani öne sürdükleri çözümler bu açıdan çok anlamsız.
Bazen şey diyorlar ya, mübarek Ramazan ayında adam öldürülür mü? Mübarek bayram günü adam öldürülür mü? Komünizmin bayramı Ramazan olur mu?
Hiç utanmıyor adam, musunuz? Ayıp değil mi?
Mesela sana? Silah barış bırakacak diyor. Komünizmde bir deyim var. Diyor ki bu diyor ara ara durmak diyor. Duvara diyor çekişle çivi çakmak gibidir diyor. Bir tane vurursun diyor, çivi girer diyor. Ondan sonra çiviyi tekrar sokmak için diyor, o çekici geri alırsın diyor. İşte komünizm o ara hani bir ara durur böyle.
Evet. İki ileri bir geri taktiği yani, değil mi?
O geri alıyor çekici, bir daha yükleniyor. Yani PKK'nın silah bırakması, hocamız dedi. Silah evet dedi, bırakır dedi. Yani şeyi masanın üzerine koyar dedi. Biraz sonra tekrar alır dedi eline. Evet. Veya dedi, bütün silahı teslim etse ne olur? Anında silah gelir onlara, yine silahlanır, evet. Yine de kaldığı yerden devam eder.
Şimdi zannediyorlar ki mesela bir takım insanlar, hani Güneydoğu'da onlara bir toprak parçası verildiğinde onlar artık hiçbir şey karışmadan orada yaşayacaklar. Terörden de vazgeçecekler. Hocamız anlatıyor, böyle bir konu yok. Eğer böyle bir imkan sağlanırsa onlara, Allah korusun, geri kalan bölgenin, ülkenin tam anlamını istila etmeye çalışacaklar diye hocamız anlatıyor. Yani Çin yapımı silahlarla donanacaklar. Ve asıl büyük hedef zaten tüm dünyada komünist proletarya diktatörlüğünü kurmak. Sadece Türkiye'de değil yani bu kapsamda. Dolayısıyla orada verilecek en ufak bir tavizin nelere yol açacağını çok iyi anlaması gerekiyor insanların.
Olayın vahametini anlatmak açısından bir örnek vereyim. Dediğim gibi ben de teknik bir üniversitede okudum. Ve yanımda sıra arkadaşım, sınıf arkadaşım bir bayan. Hani normal bir bayanın olması gerektiği nezaketiyle yaşadığını düşünürken hani böyle bir konuşma geçti aramızda. Hani sosyalizmi savunduğunu, komünizmi savunduğunu söyledi. Ben dedim ki işte fikir, ideoloji olarak örnekler verdim, tarihten örnekler. 20 milyon katliamdan, 10 milyonluk katliamlardan yaşanmış örneklerden verdim. Ve bana verdiği cevap şu şekilde olmuştu. Yani devrim için 20 milyon ölüm çok da bir şey demek değil. Bunlar normal süreçler gibi bir cevap verince ben irkilmiştim. Olayın vahametini anlamıştım. Ve o zamanlar daha sayın hocamıza tanışmamıştım. İşte hocamızın yayınlarda anlattıklarından gördüğümüz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla bunlar zaten sosyalizmin, darvinizmin ilk öğretilerinden birisi. Yani o devrimi yapmak adına 20 milyon insan, 10 milyon insan ne kadar öldürmek gerekiyorsa herhangi bir hayvanı öldürmek zaten başlı başına ayrı bir sorumlulukken insan öldürmeyi, hayvan öldürmek hatta ondan daha basit bir şey yapmakmış gibi lanse edebiliyorlar. Bakın gelirken yolda da konuştuk Oktar'la. Şimdi verdiğimiz örnek Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Son yıllarda ODTÜ'nün gerçekleştirdiği Türkiye adına böyle elle tutulur bir şey söylerseniz yok. Üretkenlik yok. Sanat anlayışı, bilim anlayışı yok. Yani Türkiye'nin lokomotif olmuş nadide güzel üniversitelerden bir tanesinin ne hale geldiğine bakın. Şimdi sosyalizm ya da komünizm bir ülkeye komple hakim olduğunda işte o ülke bu kadar kısır bir döngüye girer. Bilim adına herhangi bir şey yapılamaz, sanat adına herhangi bir şey gerçekleştirilemez. Neyse ki Türkiye'de daha ehli iman, daha inançlı öğretim görevlilerimiz, öğrencilerimiz, kardeşlerimiz var ki bunların yaptığı çalışmalarla Mehdiyet'in, özellikle de Mehdiyet'in en çok inanıldığı ülke, evrim teorisinin en az inanıldığı ülke olması sebebiyle gelen bir bereketten dolayı ülkemizin yoğun bir yükselişi var. Ve bunlar da Allah'ın kader içerisinde Türkiye'ye, ülkemize, bu bölgede ve dünyada biçtiği bir rolün göstergesidir inşallah. Mehdiyetle yükseliyor ülkemiz. Mehdiyete en fazla inanan insanın olmasından dolayı ve en fazla Allah'a imanın, inşallah, maşallah gibi sözcüklerin en fazla kullanıldığı yer olmasından öte gelen bir bereket var ülkemizin üzerinde ve o daha da artacak inşallah. Çok daha fazla artacak. Geliyoruz inşallah. Ne komünizm ideolojisi kalacak, ne insanlara zulüm kalacak, ne bu tarz şeyler kalacak. Hiçbir şey olmayacak. Altın çağa gelecek. Güzel ahlak, iman, insanlarda birbirine hoşgörü, sevgi, şefkat ve merhamet çağı gelecek. Bunu hem Allah, Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor, müjdeliyor. Hem de Hazreti Muhammed hadislerini bizlere bildiriyor inşallah.
İnşallah. Komünizm mağlup oldu zaten. Yani, evet. O eski enaniyetleri, eski şeyleri kalmadı. Komünistler evet. Eskiden çok havalıydılar böyle zahiren. Öyle değil mi? Ezecek Müslüman ararlardı diyor hocamız. Hani 80'li yıllarda, 70'li yıllarda. Hakikaten bilgileri de yetersiz olduğu için her karşılarına çıkanı ezerlerdi o bakımdan fikren. Hala da öyle. Hocamızın dışında çok yani pek savunacak insan yok. Zaten soruyorlar mesela Darwinizm hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Ya Hartart sakalını kaşıyor. Darwinizm nedir diyor. Şu evrim şeyi mi diyor. Maymundan gelme şeyi mi diyor. İşte öbürü diyor ki komünizm evrim teorisi mi kaldı diyor. Komünizm mi kaldı diyor. Evrim teorisi mi kaldı diyor. Öbürü işte diyor ki madem benim dedem maymun değil niye annem bilmem ne falan böyle.
Ne cevap veriyorsun?
Evet maymundan geldiysek ne işin diyor hala maymunlar var falan gibi böyle izahlarla. Evet. Bunları fikren ezim ezim eziyorlardı. İşte hocamız Allah razı olsun 1980 yılında 79 yılında faaliyete başladığı andan itibaren müthiş bir şey geldi fikren böyle gerileme içine girdiler. Zaten onun için zaten Türkiye'nin %95'i artık Darwinizme inanmıyor. Son kamuoyu yoklamalarına göre.
Evet.
Daraldı böyle yani işte Orta Doğu Üniversitesi bir iki yere hapsoldu böyle komünizm, Marksizm ondan sonra. Bir de PKK terörü var tabii asıl baş belası olan. Ama o da bölgenin özelliğinden kaynaklanıyor. Hocamız dedi yani orada can güvenliği olmadığı için konferans yapamıyoruz. Kitap dağıtmak gerekiyor bunu yapamıyoruz. Devlet bir imkan verse TRT, ŞEŞ gibi televizyon kanallarında, radyolarında günde diyor hocamız iki saat anlatsak. İki saat dedi. Bir iki ayda biz Allah'ın izniyle PKK'yı bitiririz. Çünkü hemen o bölge halkı ikna olur. Darwinizmin geçersizliğine. Onlar da PKK hiçbir şekilde taraftar toplayamayacağı için propagandayla taraftar topluyor çünkü. Hı hı. O dağa çıkan adam sadece işte kaçırıldığı için zorla baskıyla dağa çıkmıyor. İnandığı için dağa çıkıyor. Yoksa insan dağda çarpışarak değil mi? Biraz önce örnek verdin işte evet. 10 milyon devrim şehidi. Devrim şehidi diyor hatta onlar evet. Böyle. Ne ki diyor mesela. Kim? Üniversitede bakıyorsun normal. Bir genç kız böyle. Evet. O kafasında böyle kalbinde acayip bir şiddet şeyi var yani böyle. Milyonlarca insan. Tabii ki ölür diyor. Çünkü Lenin'in fikirlerini benimsemiş. Lenin bakın diyor ki büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır. Bu silahlı bir ayaklanma olacaktır. Şimdi bu kız bir kız. Genç kız veya genç bir çocuk bunu okuyor. Büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır. Bu silahlı bir ayaklanma olacaktır. Olabildiğince de eş zamanlı. Bu kitleler silahlı kanlı ve korkunç bir mücadeleye girdiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Bunu okuyor, tamam diyor. Ben de bunun bilincindeyim diyor. İnanıyor buna çünkü. Neden? Darwinizme inanıyor çünkü. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir. Bunu okuyan kız yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir. Tabii diyor 10 milyon. Ne ki diyor? 20 milyon da olur diyor. 30 milyon da olur diyor. Türkiye'nin yarısını da veririz diyor. Fark etmez diyor. Mühim olan diyor komünizm bir şey olması diyor. Bu da kanlı olacaktır tabii. Doğal bu diyor. Çünkü zaten bunlar diyor birer hayvan diyor. Yani hamam böceği dedi veya bir mikrop gibi. Mikrop atamız diyorlar ya. Mikrop diyor. Zaten ha mikrop ölmüş, ha hamam böceği ölmüş, ha insan ölmüş. Bir şey fark etmez. Mühim olan diyor komünizmin hakim olması diyor. Ben de ölebilirim de devrim şehidi olurum diyor zaten. Hı hı. Çünkü bu dine inanmış. Ama işte bölgesel şeyden dolayı, zorluktan dolayı henüz PKK halledemiyor. Ama bıraksalar hocamız o da hallolur inşallah.
İnşallah.
Şimdi geçen bir internet, birçok internet sitesinde haber vardı hocamızla ilgili. Hocamızın bir bayan konuğu vardı burada. Darwin teorisine, evrim teorisine inanan, aynı zamanda ateist görüştüğü birisiydi. Onun 15 dakika içerisinde hocamız vesilesiyle nasıl dine döndüğünü gösteren haberler hazırlamışlar. İşte demin Oktay'ın anlattığı imkan verilse, orada bu anlatım yapılabilse nasıl bir etki uyanacağının canlı bir örneği olmuş oluyor bu. Yani hocamızın anlatımları maşallah o kadar etkili ki, verdiği deliller o kadar ispatlayıcı, o kadar karşı gelinemez deliller ki Bu deliller karşısında, bu anlatım karşısında tabii hocamızın yaklaşımı da hep sevgiyle, merhametle, hoşgörüyle, güzellikle, hiç baskı kullanmadan. Bu anlatımlar yapıldığında, insanlara bu bilgiler sunulduğunda insanların buna kayıtsız kalması mümkün değil.
Bir canlı örneği var, Onur anlatsın. Evet, Onurcuğum sen Almanya'da hocamızın kitaplarıyla ne zaman karşılaştın?
3 sene önce karşılaştım.
Ne oldu? Bir hayatında nasıl bir değişiklik oldu anlatır mısın yani inşallah?
İnsan önce...
Almanya'da yaşıyorsun. Evet, zaten Almanya çok dinsiz bir yer.
Zaten orada alay ediyorlar. Senin yaratılışına inanıyorsun diye.
Aşağı.
Dedim evet. Ben size inşallah göstereceğim dedim. Gittim internette araştırdım. Hocamızın kitaplarıyla karşılaştım. O kitapları okuduktan sonra yani birkaç ilimle yani hiçbir şey cevap veremediler zaten.
Maşallah.
Bekle dediler biz daha öğreneceğiz ama şimdiye kadar cevap yok.
İnşallah. Senin de tam kanaatin geldi değil mi o evet, kitapları okuyunca? Tabii. Maşallah. Net yani böyle maşallah. Hiç...
Bütün konu haberdar olmak, o bilgiye ulaşabilmek.
Evet.
Ya yani insanların o bilgiye ulaşmasını engellerseniz doğal olarak o etki meydana gelmiyor.
Ya zaten toplumun da en büyük bela, toplumun en büyük belalarından bir tanesi cehalet. Yani toplumda insanlar neyle, nasıl bir belayla karşı karşıya olduğunu bilmiyor olabilirler. Hocamız yıllardır bunu anlatıyor zaten. Marksizmin, komünizmin ve Darwinizmin ne gibi belalar doğurduğunu anlatıyor insanlara. Bakın ben daha sabahleyin normal diyalogta olduğum bir arkadaşımla bir görüşme yapmıştım. Dışarıda konuştuk. Kendisinin son derecede işte modern, kaliteli bir hanımefendi. Bana mesela ODTÜ'deki öğrencilerin bu yaptığı eylemin ne kadar da makul ve demokratik bir eylem olduğunu anlatmaya kalktı. Yani diyorum ki hani herhangi bir insanın canına kast etmek üzere atılmış bir Molotov kokteyli ya da bir taş bunun herhangi bir izahı yok. Bu herhangi bir din ya da sosyoloji adı altında, sosyal bir ideoloji altında yapılamaz böyle bir eylem. Şimdi kardeşlerimiz eğer merak ediyorlarsa bizi izleyen kardeşlerimiz YouTube'a girip bir aratsınlar. İşte terör örgütü PKK'ya katılan Türk genci diye bir video var. Aratsınlar, baksınlar. Oradaki çocuğun söylediklerini, sorulara verdiği cevapları görsünler. ODTÜ'lü bir öğrenci. Mühendislik fakültesi mezunu bir öğrenci. Normal yeşil gözlü, sarışın bir çocuk. Yani hani Kürt kardeşlerimizi Kürt kimliği adı altında bir eylem yapıyorlar. Onları kandırıyorlar Kürt kardeşlerimizi. Tabii ki de çoğu Müslüman, mümin kardeşlerimiz. İnançlı, imanlı kardeşlerimiz. Canımız, ciğerimiz. Kandırılanları da zaten dağa çıkartıyorlar. Bakın bu adamların, bu Molotov kokteyli adamların bir sonraki versiyonu dağa çıkmak. Ya da bir diğer versiyonu işte 2 hafta önce Gazi Osman Paşa'da bir polis kardeşimizi, o canımız kardeşimizi vurup şehit etti. Mesela bir tane bayan. Ya bir bayan ya da bir insan nasıl bu kadar canileşebilir? Herhangi bir canına kast olmadan arkadan bir polise gidip sen nasıl kurşun sıkabiliyorsun? Neden? Çünkü devlet, polis, asker... Bunlar yıkılması gereken unsurlar, öldürülmesi gereken unsurlar onların ideolojisinde. Bu kadar tehlikeli bir ideolojiden bahsediyoruz. Öyle demokratik bir eylem falan değil. Yani kimse kalkıp da bunu süsleyip, allayıp pıllayıp insanların önüne sunmasın. Böyle bir şey yok. Bu Marksizmle beslenmiş, Darwinizmle beslenmiş, canlılığı, insanlığı gelişmiş bir hayvan olarak nitelendiren ve devrim olması için bu insanların ölmesini, öldürülmesini gayet makul gösteren çok tehlikeli bir ideoloji. Faşizm de böyle. Komünizm de böyle. Yani biz komünizme sürekli yüklenerek faşist ideolojiyi destekliyor değiliz. Böyle mesajlar geliyor bize. Siz faşist misiniz diye. Faşizm ve komünizm aynı ideolojinin iç çatışmasıdır. Farklı iki ideoloji değildir. Bu da yanlış bir algıdır. Yani Marksizm ideolojisinin iki ayrı kolunun kendi içerisindeki çatışmasıdır. İkisi de aynı şeyi söyler. Mesela baktığınız zaman Hitler'e Alman ırkını kaldırın maymun dansından başka bir şey kalmaz dünyada der. Yani o da evrim teorisini son derece benimsediğini ve Alman bilim adamları, o dönemki Alman bilim adamları Hitler'e verdiği, yazdığı yazılarda yine Darwinizm'den aldığı öğretileri Hitler'e sunmuşlardır. Aynı ideolojinin iç çatışması. Biz ona da karşıyız, buna da karşıyız. Yani hem faşizme hem komünizme karşıyız. Hatta bir programda hocamız Yecüc Mecüc, bahsedilen Yecüc Mecüc bu iki ideoloji bile olabilir diye söylemişti. Bu kadar insanın ölümüne sebep olan, baktığınız zaman 400-500 milyon insanın ölümüne sebep oluyor bir yüzyılda bu ideoloji. Biz bunların hepsine karşıyız. Tek savunduğumuz şey güzel ahlak, iman, dostluk, kardeşlik, barış gelmesi lazım. Özellikle bunu yapabilmek için İslam dünyasının arasında bir birlik olması lazım. Türk ve İslam dünyası arasında bir Türk-İslam birliği kurulması lazım. Zaten Rusya ve diğer Avrupa ülkeleri teker teker bu birliğe dahil olacaklardır. kendileri de bu birliğin içerisinde, kendini barış içerisinde hissedeceklerdir. Çok kısa hemen Mustafa Kemal Atatürk'ün bu birlikle ilgili iki tane sözü var. Bunları okuyayım. Mustafa Kemal 9 Ekim 1919'da Halep ve Şam'da Suriye halkına hitaben bir beyanname yayınlamıştır. Bu beyannamesinde maksatlarının ülkeyi ve İslam'ı yok olmaktan kurtarmak olduğunu, Allah'ın yardımı ile ilanlarının düşmana karşı savaşmaya karar verdiklerini, Konya ve Bursa'da düşmanın atıldığını ve Hakk'a güvenen mücahitlerin yakında Arap kardeşlerinin ziyaretine geleceklerini, düşmanı def edeceklerini ve artık dine kardeş olarak yaşamak, dinde kardeş olarak yaşamak gerektiğini ifade etmiştir. Baktığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün bu şekilde onlarca bildirisi var. İslam Birliği ile, Türk İslam Birliği ile alakalı. Bakın ne kadar ileri görüşlü. Bizim şu anda sürekli yayınlarımıza söylediğimiz, hocamızın yıllardır söylediği Türk İslam Birliği ideolojisinde ta o zamanlardan öngörmüş ve bunun için mücadele etmiş mücahit birisidir Mustafa Kemal Atatürk ve Allah için mücahitlikten bahsediyor sözlerinde. Yani bu da ne kadar imanlı, inançlı olduğunu Atatürk'ün gösteren bir yazıdır inşallah.
Tabii yani Atatürk, Atatürkçü olduğunu söyleyen insanların Atatürk'ün öncelikle görüşlerini, fikir yapısını çok iyi anlamaları lazım. Atatürk'ün en önemli olarak söylediği şeylerden bir tanesi, komünizmin nerede görürse görürsün kafasının ezilmesi gerektiği. Şimdi
yani fikren.
Fikren tabii ki. Evet. Böyle bir düşünce varken Atatürkçülüğü savunan insanların da bu yapıda, bu görüşte olmaları gerekir. Ama bakıyoruz, işin çok kolayına kaçıyorlar. Yani demin de konuştuk. İşte oradaki insanlara bir toprak verelim, barış sağlansın demenin altında yatan aslında amaç şu. İnsanların bir ticareti var. Kapitalist bir sistem var. Bu sistem içerisinde zenginler sürekli olarak daha da çok zenginleşiyorlar. Ve sahip oldukları bu sistemin, bu mal varlığının hiçbir şekilde zarar görmemesini istiyorlar. Böylelikle de yani terörün bir şekilde işte barışla, ateşkesle sağlanabileceği, eğer söz konusu olursa böyle bir şey, onlar da kendi ticaretlerine, kendi dünyalarına devam edebileceklerini düşünüyorlar. Halbuki bu da çok yanlış. Bakın bunun en açık örneği Suriye'de yaşandı. Bu daha önce yayınlarda da yine anlatılmıştı. Suriye'de Müslümanlar fabrikatör, iş sahibi, iş adamına gidiyorlar ve komünizmle mücadele için destek istiyorlar. Maddi destek istiyorlar. Adam onlara $1 veriyor. Böyle önemsiz görüyor yani konuyu. Dalga geçer gibi. Sonra bir hafta sonra komünist darbe oluyor. Bütün fabrikaları adamın el konuluyor yani. Ne fabrikası kalıyor ne bir şey kalıyor. Yani tehlikeyi son anda fark etmek bir çözüm olmuyor. Ya komünistler de bunun farkındalar. İnsanların bu mala olan düşkünlüğünün, kapitalist sistemin insanları sarmasının kendilerine bir avantaj olarak görüyorlar. Ve sinsi sinsi faaliyetlerine devam ettiriyorlar. Son anda komünist darbeyi gerçekleştirdikleri anda insanların artık bunu fark etmeleri söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla önceden bunları bilip buna göre hareket etmek lazım. Yani o ticaretinin peşinde olan, zenginleşmenin peşinde olan insanlar eğer bu fikri mücadeleye katkıda bulunmazlarsa sonuçta olacaklar bunlar. Tabii inşallah böyle bir şey olmayacak ama bu insanlar açısından çok acıklı bir durum böyle hareket etmeleri.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi bir komiserin ciğerini yakalım, bir imana kaçan da tamam inşallah.
İnşallah.
Adnan bize örümcekten bahsedecek. İnşallah. Kement atan örümcek inşallah.
İnşallah.
Spider.
İnşallah. Spider, but first I want to talk about eagle eye. Okay, then
maybe spider first.
Okay, okay, film, it's okay. Excuse me. مع وجود الحكمة العظيمة وهذا التصميم البديع والتخطيط المحكم الذي يسود الطبيعة بأكملها يثبت بالبديل القاطع وجود خالق عظيم وهو الله سبحانه وتعالى وقد وهب جميع الكائنات الحية خصائص وصفات خارقة وأظهر للإنسان دلائل وجوده وقدرته مثل تاني عن خيوط العنكبوت ونرى الآن هذا العنكبوت سبحان الله يتميز أحد أنواع العناكب وهو العنكبوت المسمى ديونوبيس اللي عم نشوفه قدامنا هلأ على التي في بمهارة صيد عالية فهو لا ينسج خيوط شبكة وينتظر وقوع فريستها بها بل يقوم بنسج شبكة صغيرة فريدة من نوعها ويلقيها على فريسته لاصطيادها، ويقوم بعد ذلك بلف هذه الشبكة حول فريسته بإحكام. ولا تستطيع الحشرة الحبيسة فعل أي شيء لتخليص نفسها، فخيوط شبكة العنكبوت المحكمة للغاية على نحو يجعل الحشرة تزداد التصاقا بخيوط الشبكة كلما ازدادت إحساسها بالخطر وحاولت تحرير نفسها. ولتخزين غذائه يقوم العنكبوت باحتواء فريسته بمزيد من الخيوط كأنما يقوم بتغليفها وتعبئتها. كيف للعنكبوت أن يقوم بصنع مثل هذه الشبكة شديدة الإتقان في تصميمها الحركي وتركيبها الكيميائي؟ من المستحيل أن يكون العنكبوت قد اكتسب مثل هذه المهارة بالصدفة البحتة كما يعتقد أنصار نظرية التطور. فالعنكبوت لا يمتلك القدرة على التعليم والتذكر، كما أنه ليس لديه عقل يفكر به ليقوم بمثل هذه العمليات. من الواضح إذن أن هذه المهارة قد وهبها الله الخالق لها لهذا الكائن الحي سبحانه وتعالى القدرة على كل شيء. إن خيوط العنكبوت تخفي بداخلها معجزات هائلة، فهذا الخيط الذي يبلغ قطره أقل من 1/1000 من المليمتر أقوى من سلك صلب ذي السمك نفسه، ومع ذلك يتميز بخفته الشديدة. فالطول الذي يكفي للالتفاف حول العالم من هذا الخيط يزن 320 جرام فقط. إن الحديد الصلب وهو مادة تستخدم خصيصا في مشاريع الصناعية يعد من أقوى المواد التي صنعها الإنسان، ومع ذلك فالعنكبوت يستطيع أن يتجنح بداخل جسمه خيطا أشد قوة وتماسكا من الحديد الصلب. إن الإنسان يستغل علومه وتقنيته إلى التوصل إليها عبر القرون في إنتاج الحديد الصلب، فما هو العلوم أو التقنية التي يستخدمها العنكبوت في صنع هذا الخيط؟ وكما نرى فإن كل الوسائل التقنية والفنية للبشر لا ترقى إلى الوسائل التي يمتلكها العنكبوت. هون بالفيديو عم نشوف كيف عم يعمل الشبكة، وهذا العنكبوت يتميز عن غيره أنه لا يبني شبكة دائرية الشكل أو ثمانية الشكل، بل إننا نرى كيف يخيطها وينتظر فريستها.
ما شاء الله،
شكرا.
طبي لبنان مصر ده Suudi Arabistan'da, Dubai'de, Tunus, Cezayir hocamızın çok sayıda talebesi var, milyonlarca. İnşallah. Onlara da hitap etmemiz gerekiyor Arapça bakımdan. Hiç olmazsa değil mi?
Evet.
Hocamızda.
İzliyorlar yani.
Bayağı takip evet. edeni var, izleyeni var. Lübnan'da, diğer ülkelerde çok arkadaşları var. Onlar soruyorlarmış zaten Adnan'a. Yani biz seni seyrediyoruz ama anlamıyoruz tabii doğal olarak Türkçe anlatıldığı için. Adnan da bunun üzerine Arapça sunumlar hazırlamaya başladı. Onlar YouTube'a da yükleniyor. Böylelikle o insanlara da ulaşmış oluyor inşallah.
Adnan da zaten Lübnan'da ünlü bir kişi, ünlü bir şahsiyet değil mi Adnan?
Evet, tabii.
Aslında şimdi ünlü oldu dünya
evet,
çapında.
Evet, maşallah, maşallah.
Hocamızın talebesi olunca, A9'a çıkıldı mı?
Maşallah.
Hocamızın talebesi olundu mu? Evet. A9'a çıkılmadan da yani hocamızın talebesiyim diyen zaten dünya çapında tanınıyor maşallah.
Maşallah.
Çünkü hocamızın 200 ülkede okuyanları, takip edenleri. Yani 1-2-3 bütün dünya ülkelerinde, yani hiç adını duymadığımız okyanusun ortasında bir ada topluluğu normal kitaplarını okuyarak ders yapıyorlar hocamızın maşallah.
Maşallah.
Örümceği anlattı, filmde gösteriyor zaten inşallah. Hakikaten çok büyük bir mucize. Böyle ilginç bir şekilde biraz önce gördük, sağarak böyle ipliğini çıkartıyor vücudundan. Yani bu zannedilebilir ki hani böyle bir makaraya sarılı iplik var da o makaradan dışarı çıkartılıyor gibi. Halbuki o sırada o kimyasal reaksiyonlarla oluşuyor, sertleşiyor, o anda dışarı çıkıyor. Değil mi? Dışarı evet, çıktığı anda evet. Böyle. Yani müthiş bir mucize bu. Çok büyük süratle çıkartıyor, çok büyük süratle toplayabiliyor onu. Geri alıyor değil mi? Yiyor, hazmediyor evet. Yani. Kement yapıyor. Şimdi hani şöyle düşünülebilir. Genetik olarak o genetik bilgiye sahip, ipliği yapılıyor. Tamam da genetik bilgide kement yapma diye bir, onu avlanma için kullanma diye bir bilgi yok ki. O bir akıl. Değil mi? O var olan genetik bilgiyle oluşan ipliği, yani o şeyi bir amaç için bir tasarımla kullanıyor. Böyle bir tasarım var orada değil mi? Kement yapması.
Hı hı.
O Allah'ın ilhamıyla olabilecek bir şey ancak. Yani başka hiçbir şekilde açıklanamaz.
Şimdi
madde.
Böyle hiç daha önce hayatında dantel örmemiş birine biz böyle dantel ipi versek, bir de tığ, iğne bir şey versek, o da ilk denemesinde böyle çok acayip bir dantel örse, çok şaşırtıcı olur değil mi? Yani ki bu örnekle kıyaslanamaz örümceğin yaptığı şey. Çok muhteşem bir tasarım ortaya çıkarıyor ve onu bir amaç için kullanıyor. Yani sadece estetik görsel yanının dışında onun bir amacı var. O amaca uygun altyapısı var. Malzeme ona uygun. Yani tüm bunlar hep Allah'ın ona olan ilhamının açık göstergeleri tabii ki.
Soru sorsak o dantel tesadüfü mü oldu? Richard dese ki evet tesadüfen oldu. Bırak bu işi Richard'da herkes değil mi? Ya bu böyle tesadüfen olmadı. Çok açık inşallah. Tabii. Akılla ilhamla oldu inşallah.
Yani canlı yayında maymunun Shakespeare yazabileceğini iddia eden adamları da gördük biz hani bu devirde.
Ya hayret yani. Evet.
Yazar efendim niye yazmasın gibi bir ifade olmuştu.
Yeterince beklenirse diyor.
ama orada dikkat edilirse aklı daktiloya yükledi.
Evet.
Öyle bir sistem var ki de daktiloda sadece doğru tuşlara basıldığında yazıyor, yanlış tuşlara basıldığında yazmıyor. Yani Yırtlut da sordu yani Hamlet var değil mi dedi. Evet dedi. Hamlet'i yazan akıl kimdi o zaman dedi yani değil mi? Böyle o daktilo evet. Onu programlayan kim? Daktilo var. Daktilo Hamlet yazılmış. Hamlet var. O zaten işte bilimi söylediği de o. Ya DNA var. DNA'da protein yazılmış zaten. Oradan kopyası çıkartılıyor.
Evet.
Ama o DNA'ya orayı yazmış olan akıl kimin aklı?
Evet.
Bütün sonsuz güç sahibi olan Allah'ın aklı Allah'ın tabii ki inşallah. Allah'ın ilmiyle yazılmış oraya. Bu, Allah'ın yaratmasıyla.
Aslında evrimcileri hep böyle zor duruma düşüren örneklerin de asıl çıkış noktası tabii hep hocamızın eserleri. Hocamızın evrim teorisinin çöküşüne adan eserlerinde kullanılan çok temel bir örnek vardır. Kumda bir kale görseniz hani dersiniz bunu birisi yapmış. Yani kendi kendine orada olmadığı çok açıktır diye. Çok basit ve temel bir mantık ama yani tüm konuyu aslında özetleyen evrimcileri çıkmaza sokan ana bir mantık ve insanlar her yerde bunu kullanıyor. Yani Yiğit Bulut'un da orada sormuş olduğu soru yine bu mantıktan üretilmiş bir soru aslında. Her yere böyle bakabiliriz. Yani ortada bir eser varsa, bir ürün varsa onu mutlaka bir hazırlayan var, imal eden var, üreten var. Aynı şekilde biz doğaya baktığımızda da bunu görüyoruz. Tüm evren, insanlar, canlılar hepsi yaratılmışlar. İlk andan itibaren oradalar. Yani başka bir açıklama yok bununla ilgili. Evrim teorisi bunu açıklayamıyor, çok açık. Açıklayamadı.
Şimdi bunu komüniste sorsak biz nasıl oldu bu diye. Nasıl, ne demeye kalkacak? Diyecek ki sadece hareket eden madde var. Yani bütün Marx ve komünizmin ana şeyi budur. Yani maddeden başka hiçbir varlık yoktur. Materyalizme inandığı için. Hı hı. Ve hareket eden maddeden başka bir şey yoktur. Ne diyor? Madde diyor zıtlıklar içerisinde gelişir diyor. Yani diyalektik kavramı. Çatışma mantığı. Bunu Hegel'den alıyorlar. Tez, antitez, sentez. Şimdi madde zıtlıklar içerisinde gelişiyor. Madde çatışarak örümcek meydana geliyor. Önce canlı hücresi meydana geliyor. Sonra bu canlı hücresi örümceğe evrimleşiyor. Örümcek işte tarih içerisinde, milyonlarca yıl içerisinde bir ipek meydana getiriyor. O ipekten de kement yapmayı öğreniyor. Değil mi? Onu atıyor. Bilim de diyor ki kesinlikle böyle bir şey yok diyor. Tek bir protein bile tesadüfen olamaz diyor. Proteinler olması için mutlaka canlı hücresi gerekir diyor. Yani proteinler tarafından sentezlenebiliyor sadece. Ama bu doğada da olamıyor. Yani doğada siz mesela 100 protein gerekiyor ya bir protein sentezi için. Siz 100 protein amino asitlerle birlikte doğaya bıraktığınız zaman o 100 amino asit de parçalanıyor. Evet. Protein de parçalanıyor hemen. Hı hı. Asla olamıyor doğal şartlarda. Yani güneş enerjisi, topraktaki metaller, iyonlar, asitler birbirine karıştığında mevcut proteinler dakikalar içerisinde parçalanıyor, tahrip oluyor. Onun mutlaka özel bir ortamda, izole edilmiş bir ortamda olması gerekiyor. Bu da canlı hücresi olabiliyor. O da yeterli değil. Onun bir kopya, ana kodu olması lazım. DNA gerekiyor. Yani protein, amino asitler birbirine eklenecek tamam. Canlı hücresini ekleyebilir ama neye göre ekleyecek? Yani amino asitleri siz rastgele yan yana getirdiğiniz zaman protein falan olmuyor ondan. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Mutlaka onu işe yarayacak bir aklın yaratmış olduğu bir kod gerekiyor. Ama amaca özel. Mesela insülin hormonu diyelim bir protein. İnsülin niçin yapılmış? Şekerin hücre içine girişini kolaylaştırıp orada kullanılmasını sağlamak için. Yani bir amacı var o proteinin. Onun için özel bir dizilimi var. Ondan dolayı insülin olabiliyor. O da DNA'da yazılı olarak var. O bir akıl tarafından yaratılmış olması gerekiyor ilk DNA'dan itibaren. O da Allah'ın aklı. İşte onun için canlı hücresi gerekiyor.
Evet.
Şimdi bu bir kere Darwinizmi ortadan kaldırıyor. Sonra diyalektiğin yani çatışma mantığının bir ilerleme meydana getirmediği zaten bilimsel olarak da geçerli ve doğada da öyle bir kıyasıya bir canhıraş bir mücadele yok. Dayanışma var. Arılarda, karıncalarda hep bunu görüyoruz biz. Şimdi bu bilimsel delilleri siz ortaya koyduğunuz zaman komünistin konuşacak hiçbir konusu kalmıyor. Örümceğin yaratıldığını kabul etmek zorunda. Yani bu çünkü bilimsel bir gerçek. Örümceğin bile fosilleri var çünkü. İlk fosilde örümcek birdenbire bütün bu özelliklerle ortaya çıkıyor. Onun yaptığı kement de duruyor fosil kayıtlarında. Mesela arının yaptığı bal peteği duruyor. 60 milyon yıllık aynı günümüzdekiyle altıgen 13 derecelik açıyla büyüklükleri aynı, baştan sona aynı şekilde yapılmış böyle. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? İlk canlıdan itibaren bu şekilde yaratılmış olduğunu gösteriyor. Şimdi bunu gören komünist ikinci aşamada diyalektiği savunamıyor bir kere. Diyalektik gitti elinden. Materyalizm çöktü. Her şey hareket eden madde değil, bir yaratıcı güç var. Maddeyi zamanı algı olarak yaratan bir yaratıcı olduğunu kabul etmek zorunda. Tek bir proteinimle tesadüfen fosil kayıtlarının da yaratıldığını. İkinci aşamada tabii o zaman insan da evrimleşmiş bir hayvan değil. Değil mi? İnsan ayrı olarak yaratılmış. Bütün canlılar Allah tarafından yaratıldığına göre. Demek ki o zaman doğanın diyalektiği yoksa sınıflar arası çatışma da yok. Değil mi? O zaman materyalizm de yok. Sınıflar arası çatışma yok. Diyalektik materyalizm yok. İşte bitti komünizm. Bakın tek bir iman hakikati, tek bir bilimsel çalışmayla, Darwinizme vurmakla bir komünistin asla komünist olması mümkün değil. Orada kesiyorsunuz önünü. Onun için doğru hocamızın yaptığı, yani söylediği. Yoksa siz ailenize geri dönün sıcak çorba için. Zaten aileyi reddediyor komünist.
Evet.
PKK'nın açıklamaları var. Aileyi kabul etmiyor Abdullah Öcalan. PKK da kabul etmiyor. Komünizm zaten kendi içinde aile diye bir kavram yok. Aileyi böyle bir feodal yapılanma olarak görüyor. Bir baskı unsuru olarak görüyor. Hı hı. Komün hayatı vardır orada. Yani her türlü şey açıktır. Aslında hocamız demişti bir kere. Normalde ensestinin de önünü açıyor komünizm ama yapamazlar demişti onu. Vicdanen onu yapamıyorlar. Ona güçleri yetmiyor. Normalde çünkü aileyi reddeden bir yapı içerisinde hayvansal bir yapıyı, sosyal yapıyı öngördüğüne göre komünizm ensest de dahildir yani komünizm.
Bir iman hakikatinin ne kadar güzel bir etki oluşturduğunu çok güzel anlattın Oktar. Şimdi bir de öbür türlü düşündüğümüzde yani bilimsel olarak cevap vermeyen böyle kendince mantıklar üreterek komünistlere, ateistlere cevap vermeye çalışan kişilerin durumu da çok komik oluyor. Yani ona gidip işte bir evrimciye siz maymundan geldiysek biz hala o zaman niye maymunlar var derseniz evrimci ise güler yani. Çünkü bu bir mantık değil. Yani bu şekilde karşı tarafı ikna edemezsiniz. Yani o ancak bilimsel deliller gördüğünde ikna edici, karşı mantık geliştiremeyeceği bir durumla karşılaştığında sizi kabul eder ve dinler. Öteki mantıkla bir yere varamazsınız. Ama bir iman hakikati anlattığınızda işte karşı tarafta vicdanen de çok büyük bir etki meydana gelmesine vesile oluyorsunuz. Çünkü burada gösterdiğimiz, anlattığımız konular hepsi harikalıklar yani. Bunu hiçbir insanın reddetmesi mümkün değil. Vicdanen reddetmesi mümkün değil. Ki evrimciler dahi buna yani bu görüntüler karşısındaki bu canlılardaki mucizevi özellikler karşısındaki hayranlıklarını dile getiriyorlar. Yani bakarsanız hazırladıkları belgesellere büyük şaşkınlıkla karşılıyorlar. Yani oradaki görüntüleri yorumlarken şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Ama işte burada hep konuştuğumuz temel sorun şu. Allah'ın varlığını inkar edebilmek adına evrim teorisi savunulduğu için ve bunun altında yatan sebep de yani Allah'ın varlığını kabul ettiklerinde çok farklı algılıyorlar tabii dini, İslam'ı. Yani kendilerini çok zorlu bir ortama gireceklerini ve onun kabul edilmesi halinde hakim olacak ortamın işte o dindar olarak gördükleri kişilerin ama gerçekte dinle ilgisi olmayan kişilerin bir hakimiyetinin olacağını hem fikri olarak hem fiziki olarak bir hakimiyetinin olacağını ve bunların onların hayatını çok engelleyeceğini, kısıtlayacağını, özgürlüklerini elinden alacağını düşünerek bunu yapıyorlar belki de. Ama ne zaman ki gerçek İslam'ın, Kur'an'ın emrettiği ahlakın, Kur'an'ın bilimi teşvik ettiğinin, emrettiğinin bu insanlara anlatılması söz konusu olduğunda insanlar yavaş yavaş bu görüşlerinden geri adım atıyorlar. Çünkü o zaman Allah'ın varlığını kabul ettiklerinde hayatlarında hiçbir değişiklik olmayacağını, yine o yaşamak istedikleri hayatı çok kaliteli biçimde, özgür biçimde yaşayabileceklerini, yani Kur'an'ın, İslam'ın, Allah'ın varlığını kabul etmenin bunların hiçbirinin buna bir engel teşkil etmediğini anlıyorlar. Bilakis yani insan o vicdan azabından işte kurtulur. Yani o iman hakikatini görüp de orada Allah'ı tesbih etmeyen, Allah'ın var ettiğini dile getirmeyen insanın yaşadığı vicdan azabı Allah'ın varlığını kabul ettiğinde ortadan kalkar. Çok rahat eder gönlü vicdanı. Doğruyu söylemekten dolayı. Çünkü görüyoruz mesela yıllarca hayatı boyunca ateist olmuş kişi ya ömrünün sonunda artık o vicdan azabına dayanamıyor ve diyor ki Allah yaratmış yani. Bunu açıklaması gerekiyor çünkü içinde tutamıyor artık daha fazla. Bu acıyı niye çeksin bu insanlar? Bu vicdan azabını niye yaşasınlar? Rahatlıkla söylesinler Allah'ın var ettiğini. En çok söylemesi gereken kişiler bunlar çünkü en çok bu hakikatleri araştıran, gözlemleyen, insanlara aktaran kişiler bu insanlar. Yani herhangi insanlar da değil. Yani halktan birçok insan belki bu kadar bilgi sahibi olmayabilir. Teknik yönünü bilmeyebilir konunun. Ama bunu araştıran işte profesörler, üniversitelerdeki akademisyenler, konunun uzmanları bu konunun çok çok içindeler. Her gün şahitlik ediyorlar bunlara. Düşünsenize yani mesela doktorları düşünelim. Her gün iman hakikatleriyle karşı karşıyalar. Çok muazzam bir detay bilgiye sahipler insan vücudu hakkında. Her bir detay yeni bir mucize demek, yeni bir iman hakikati demek. Şimdi bu kadar şeyi gören insan nasıl olur da evrim teorisini savunabilir, Allah'ın varlığını inkar edebilir? Çok büyük bir ızdırap yaşatır o ona içinde yani bunu inkar etmek. Yani bunu yapmaya hiç gerek yok işte açıkça gördüğünü, hissettiğini anlatması gerekiyor insanların. Ya bunun sonucunda bir şey olmayacak. Çok güzel bir ortam olacak. Zaten Allah bilimi teşvik ediyor yani bilimin önünde bir engel değil Allah'ın varlığını kabul etmek. Bilakis daha çok araştırmayı insanı sevk ediyor, teşvik ediyor. Daha çok öğrenmek istiyor insan Allah'ı daha çok tespit etmek, yüceltmek için daha fazla detay öğrenmek istiyor.
İnşallah.
Bunun çok iyi anlaşılması lazım.
Biz hocamızın teşvikiyle dört dörtlük bir Müslüman hayatı yaşama gayreti içerisinde kişileriz. Hocamızın teşvikiyle, hocamızın anlatımlarıyla yol göstermesiyle inşallah. Şimdi baktığımız zaman yobazlığı da komünizmi de ortak bir karanlık dünyada görmek çok mümkün. Aynı ortak karanlık yapılara sahipler. Sanattan uzak, estetikten uzak, bilimden uzak, üretkenlikten uzak, gülmek, eğlenmek, kahkahadan uzak, temizlik, hijyen, bakım gibi konulardan tamamen uzak. Yani kadınları tamamen bir herhangi bir obje olarak görüyor olmaları itibariyle hemen hemen benzer bir yapıya bürünmüşler baktığınız zaman. Ve yine hocamızın da bir yayında belirttiği gibi ateizmden daha çok dine zarar veren başka bir yapılanma yobazlıktır. Yani yıllar boyu insanlar genç nüfus özellikle dini, İslam'ı ve dindar olarak yaşamayı hayatın birçok güzelliklerinden uzak, sönük, karanlık bir yaşantı olarak nitelendirdiler ve böyle gördüler. Çünkü böyle gösterildi. Çünkü bu Müslüman ülkeler üzerinde onları Kur'an'dan, İslam'dan, dinden uzaklaştırmanın en etkili yolu bu olacaktı. Dini onlara yani genç nüfusa soğuk göstermek olacaktı ve bunu yaptılar. Uzun yıllar, uzun uğraşlar neticesinde dine birçok hurafe sokarak dini çok uzak bir şeymiş gibi gösterdiler. İşte hocamız günlerdir yayında bildiriyor. Kur'an'ın okumanın bir bayanın nasıl Kur'an okuyabileceği, her an Kur'an okuyabileceği, her haliyle, her durumuyla Kur'an okuyabileceğini defalarca kez yayında bildirdi. İşte bu insanlar bunları duyduğunca rahatlayıp okumaya başladılar ve insanlarda bir aydınlanma meydana geldi. Ya Kur'an-ı Kerim yüce kitabımız, bizim rehberimiz. Erkek içinde, kadın içinde. Her ne şart altında olursa olsun biz yan yatarak da ayaktayken de Allah'ı tesbih ederiz. Kur'an'da ayette belirttiği gibi Kur'an-ı Kerim'i okuruz ve biz onun ayetlerini anlarız. Yani bir bayan Kur'an'ı okuyacak, okuması için belli prosedürlerden geçerek işte abdestini alıp başını kapatıp ve benzeri işlemleri yerine getirerek Kur'an okuyacak diye bir şart yok. Bir kadını bu kadar Kur'an'dan uzaklaştırmanın bir anlamı yok, bir amacı, bir gayesi yok, bir kazancı yok. Kur'an'da böyle bir emir de yok baktığınız zaman. Bir erkek Kur'an'ı okumak için yine belli durumları, şartları yerine getirdikten sonra ancak o Kur'an'ı okuma gibi bir ihtimali durumu yine yok. Yani o Kur'an o zaman o duvarda kılıfın üzerinde asılı halde duran bir kitap haline gelir. Ve o kılıfın içerisinden hiçbir zaman indirilmez o kitap. Dolayısıyla biz elimizin altında her an Kur'an'a sahip olmamız lazım ve o Kur'an'ı okuyup anlıyor ve tatbik ediyor olmamız lazım. Evet. İşte en büyük yağma veyahut da zorbalıklardan bir tanesi insanlar için bu. Onları dinden, Kur'an'dan uzaklaştırmak. Ve dindar bir insan, Müslüman bir insan dediğiniz zaman işte kendine bakmayan, konuşamayan, iki cümleyi bir araya getiremeyen, son derece asosyal, dini kitabı anlatamayan, bilimden çok uzak, cahil. Hani bu tarz bir imaj çizildi. Yani bu imajın neticesinde insanlar sanki dindar olduğunda böyle bir karanlık bir yaşantıya bürüneceğini düşündüler. Az önce Kartal'ın da söylediği gibi. Yani insanlar Müslüman olduğunda, dindar olduğunda dört dörtlük takva bir mümin olduğunda gerçekten hayatları hiç olmadığı kadar kaliteli olacak. Çünkü bilimden, estetikten, yaşamaktan, sanattan, gülmekten, eğlenmekten anlar bir hale bürünecekler ve vicdan azapları onları artık rahatsız ediyor olmayacak. Çünkü Allah rızası için yaşamak, Allah için yaşamanın ne anlama geldiğini biliyor olacaklar.
İnşallah. Emre, istersen bir ara verelim. Aradan İnşallah. Sonra Müslümanların bu kaliteli anlayışı üzerine konuşmaya devam ederiz.
İnşallah. Yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bizimle Ender, Önder, Onur ve Serdar bizimle birlikte olacaklar yayında, katılacaklar. Az önce yayınımızın ilk bölümünde...
Hocam, Kartal Hocam'ı da unutmazsak.
Ben de buradayım.
Tabii tabii. Bize... Pardon, evet. Kartal Hocam da
ekranda bize... da olmasa ya.
Şuradan katılacak. Ekranda olmasa da bu cemali güzel yüzünü görmesin. Allah razı olsun. Şuradan bize katılıyor olacak. Programımızın ilk bölümünde komünizm ve Darwinizmin ve yobazlığın insan hayatında kaliteyi ne derece düşürdüğünde, nasıl tehdit oluşturduğuna ve terörist aktivitelerde, işte ODTÜ'deki protestoya örnek gösterdik. Bu tarz eylemlerde insan sağlığını ne kadar tehdit ettiğini, yaşam kalitesini ne kadar düşürdüğünü anlattık, açıkladık ve bilimsel deliller ortaya koyduk iman hakikatleri üzerinden konuşarak. Şimdi iman hakikatleri üzerine konuşmaya devam edeceğiz inşallah. İlk başta Oktar'ın bize bir sunumu olacak. Oktar Hocam.
Evet, bir böcek, akıl alameti gösteren bir böcekle başlayalım. Kabarık böcek ismi. Önce filmini hep birlikte izleyelim inşallah.
Bazı böcekler kendi yavrularına başka canlıların bakıcılık yapması amacıyla çok ileri derece gelişmiş yöntemler geliştirmişlerdir. Kaliforniya çölleri yavrularınıza iyi bir bakıcı bulmak için uygun bir yer olmayabilir. Fakat blister beetle, kabarık böcek, inanılmaz derece karmaşık bir yönteme sahip.
It starts simply enough with the female beetle.
Önce kumda bir çukur kazarak başlıyor ve içerisine yumurtalarını bırakıyor. İşi sona erince orayı terk ediyor. Kumun birkaç santimetre aşağısı yumurtalar için çok uygun bir ortam. Geceleri fazla soğuk değil ve gündüzleri de çölün kavurucu sıcaklarından bir koruma sağlıyor. 6 hafta sonra yavrular yumurtalardan çıkıyorlar. Fakat kum taneleri inanılmaz derecede sıcak. Öyle veya böyle bu yavruların bir şekilde yiyecek bulmaları gerekiyor. Fakat etrafta onlara uygun yiyecek hiçbir şey yok.
Bakın çok ilginç. Yiyecek yok, çok sıcak ortam. Hepsi birlikte, yani hiç yeni yumurtadan çıkmış olan yavrular tırmanıyorlar. Şimdi bakın ne olacak, hepsi birlikte.
Hayatta kalmaları ekip çalışmasına bağlı. Birlikte çok koordine bir şekilde yakında bir bitkinin gövdesine tırmanıyorlar.
Hadi bir ikisi yaptı diyelim. Niye hepsi birden yapıyor ki bunu, değil mi? Yeni de yumurtadan çıkmışlar, yani yeni doğmuşlar.
Bitkinin en yukarısına varınca artık gidilecek bir yer kalmıyor.
Bak, hepsi birlikte bir topak meydana getiriyorlar.
Bu duruşlarıyla diğer yırtıcı hayvanlara yem olabilecek çok tehlikeli bir pozisyonda bekliyorlar. Ayrıca güneşin tehlikeli ışınlarına ve dayanılmaz sıcağa maruz kalıyorlar. Fakat yine de sıkı bir birliktelik içinde bu şekilde bekliyorlar. Bu gövdenin ucuna kadar gelen böcekler aslında son derece gelişmiş bir kandırmaca yönteminin ilk basamağının aktörleri. Bu larvaların asıl istediği, ulaşmak istedikleri yere onları götürecek bir vasıta. Buna o kadar koşullanmışlar ki, kendilerine yaklaşan herhangi bir şeyin üzerine hemen binmeye çalışıyorlar. Fakat aradıkları şey bir insan parmağı değil. Aslında başka bir böceği bekliyorlar. İşte geliyor. Bir dişi kazıcı arı. Yuva olarak kullandığı tünelden polen toplamak amacıyla çıkıyor.
She packs it into baskets on her back legs and takes it back to her burrow.
Arka bacaklarındaki paketçiklerde topladığı polenleri yuvasına kendi larvalarını beslemek amacıyla götürüyor. Şimdi de bir erkek kazıcı arı geliyor. O da bir dişi arı aramakta. Bitkinin üzerinde duran grup bir dişi arıya benzemekle kalmıyor, aynı zamanda aynı bir dişi arı gibi bu.
Ya bu çok acayip. Hem şeklini alıyorlar onun,
Evet.
Hem de bir özel bir fenomen salgılıyorlar. Dişi arının salgıladığı fenomenin aynısı. Aynı şekilde kokuyor.
Böcekler dişi arının erkeğini kendine çekmek için vücudunda salgıladığı feromonun kimyasal olarak aynısını salgılıyorlar. Dişi arı bulduğundan emin bir şekilde öne atılan erkek arının üzerine böcekler çıkıyorlar. Bir anda ağırlığı artan arı büyük bir şaşkınlıkla yere düşüyor. Fakat ilginç olan nokta arının tekrardan havalanabileceği sayıda böceğin arı üzerine çıkmış olması.
Ne fazla ne eksik. Arının üzerine çıkıyorlar ki o onu bir yerden bir yere götürecek şimdi.
Diğer böcekler büyük bir fedakarlık yaparak bitki üzerinde beklemeye devam ediyorlar.
Hepsi birden çıkmıyor çünkü hepsi birden çıkarsa uçamaz zaten götüremez. Hani nasıl mesela dolmuşa belli sayıda insan biniyor değil mi? Yaka paça öbürleri girmeye çalışmıyor. Dolunca kapasitesi işte 4 kişi 5 kişi neyse dışarıda bekliyorlar diğerlerde sırada değil mi?
Onu onlar da aynı bir şekilde araç olarak görüyorlar ve yüklenebileceğinin maksimum raddesinin dışında ağırlık yüklemiyorlar. Yüklemiyorlar. Ki arı yani araç ilerleyebilsin, yoluna devam edebilsin. Evet. Peki bu ufacık canlılar nereden biliyor onun ne kadar bir ağırlık taşıyabileceğini veyahut da ne kadar bir ağırlık yüklendiğinde daha fazla uçamayacağını nereden ya yani kim peki işte gösteriyor bu maşallah ufacık canlılara maşallah.
Geri canlıdan da eminler. Yani o salgıladığı fenomenler habersiz aslında o. Yani vücudun öyle bir fenomen salgıladığını falan düşünemiyor. Düşünecek bir bilince sahip değil. Tamam. Ama oraya çıkıp bekliyor. Bir de, mutlaka biri gelecek alıp götürecek onu.
Bir de mesela baktığımız zaman kendi aralarında da kargaşa kavga çıkmıyor. Çünkü bir daha bir arının gelebileceğini normalde biliyor olmaları normal bir durum değil zaten. Yani evet. Bir daha bir ara gelebilir mi diye. Hani belki bu son arıdır diye hepsi birden binmek isteyebilir. Orada öyle bir durum da yok mesela. Ağırlığı bakıyor çünkü diyor ki fazla olsak bu arı zaten hareket edemeyecek.
Evet.
Hiçbir şekilde devamı olmayacak. O zaman diyor biz bekleyeceğiz diyor ama bir arının geleceğini bilmesi ya da işte böyle bir fedakarlık içinde önceliği mesela başkasına veriyor olması da o da canlılar arasındaki dayanışmaya baktığımız zaman küçük bir örnek teşkil etmiş oluyor.
Ne oldu? Biraz önce konuştuk. Marksizm ne diyordu? Kıyasıya bir çatışma vardır değil mi? Darwin'in söylediği buydu. O da onu kabul ediyor. Acımasız bir çatışma vardır kıyasıya. Güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan elenir gider. Burada bakıyoruz, yok öyle bir şey yok. Bilim tam aksini söylüyor bize. Evet. Tam belli sayıda olan fedakarlık yapıp o şey etinde geri çekiliyorlar. Normalde hepsinin canhıraş bir şekilde araya o sıcak ortamda yiyecek yok, doğru düz su yok değil mi? Böyle. Evet. Birdenbire araya binmeye çalışması gerekir, olmuyor.
Evet.
Bu Marksizmi yıkan bir delil olmuş oluyor. Diğer delillerden birçoğunun gibi. Bu da yıkan bir delil olmuş oluyor. Demek ki kıyasıya bir diyalektik bir çatışma yok doğada.
Evet. Ve bu da geliştirmiyor. Yani evet. Bir evrimsel bir mekanizma da değil.
Tabii hepsi birden bilse evet. Zaten ölecekler hepsi birden yani değil mi? Orada ilerleme değil gerileme olacak. Hepsi birden hayatını kaybedecek hepsi birden çıkmaya kalksa. Şimdi devam edelim.
Erkek arı bu kez şanslı. Çünkü gerçekten bir dişi arıyorsunuz. Çiftleşmeye başladıklarında çok ilginç şekilde tüm böcekler bir anda dişi arı üzerine transfer oluyor. Ve sonunda böceklerin hepsi bir dişi arı üzerindeler.
Şimdi bu da çok acayip. Çiftleşirken de bu sefer dişi arıya geçiyorlar. Diğer vasıtaya. Now they're all on board a female bee. Hepsi dişiye geçtiler şimdi. Erkekler.
She, having mated, goes back to her nest to lay, taking the larvae with her.
At last, çiftleşen dişi arı beraberindeki larvaları da alarak yuvasına geri dönüyor. Sonunda yavru böcekler güvenli bir yuvaya kavuştular. Asıl önemlisi bol miktarda yiyecek buldular. Arının topladığı polenler böcekler için en mükemmel bir ziyafet oluşturuyor. Her canlının rızkını veren Yüce Rabbimiz, ilhamıyla bu böcekleri de güvene ve yiyeceğe kavuşturuyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç edirendir.
Maşallah.
Maşallah.
Her canlının rızkını Allah veriyor. Bakın kaç aşamalı bir plan. Daha larva yeni çıkar çıkmaz bu planı uygulamaya geçiyor. Topak haline geldi önce. Bir dişi arı görünümünü aldı. Onun salgıladığı fenomeni salgılayarak erkek arıyı kendine çekti. Erkek arı da onu dişi arı zannedip geldi. Orada onunla çiftleşmeye, birleşmeye çalışırken hepsi birdenbire erkek arının üstüne geçtiler. Ama sadece yetecek miktarda. Yani onu uçabilecek kadar olanlar. Onlarla birlikte o dışarıya gitti. Dışarıya gittiğinde dışarıya geçtiler. Neden? Dışarı çünkü yuvaya gidiyor. Polenleri yuvaya taşıyor. Değil mi? Orada evet. Götürdüğü yer. Onunla birlikte yuvaya gittiler. O polen yiyecek, içecek, serin, şahane bir ortamda besleniyorlar. Şimdi bu neyle açıklanabilir? Sadece Allah'ın yaratması, ikinci bir açıklaması olamaz.
Bir aklı yok, bir beyni,
evet,
yok.
Beyni yok.
Herhangi bir karar mekanizması yok. Yani böyle bir anlam ifade etmek ya da böyle bir özellik yüklemek arıya bilim dışı bir şey olur. Bu zaten bilimce de bilinen bir şey. Belli ki Allah yaratılışından itibaren ilk arının yaratılışından itibaren DNA kodlarında bu bilgiyi kodlamış ki milyonlarca yıldır canlılar aynı şeyleri yapıyorlar günümüzde de. Yani bunu kalkıp da hadi gelecek nesillere aktaralım diye bir eğitim verme gibi bir sistemi yok. Kaldı ki eğitim veriyor olsa, hani nesilden nesile aktarılıyorsa, bu değişkenlik gösterir. Hayır. İlk yaratıldığı günden itibaren şu anda da bütün canlılarda bu sistemler, bu mekanizmalar birebir aynı. O peteği yapışındaki altıgen şekilden tutun da o peteğin eğimine kadar, derece eğimine kadar birebir dünya üzerindeki tüm arılarda şu anda nasıl aynıysa ilk yaratılan arı neslinde de yine aynıydı. Yani bu öğrenilmiş, nesilden nesile aktarılmış bir bilgi değil. Allah tarafından yaratılmış ve DNA'nın içerisinde kodlanmış ve o şekilde verilmiş bir bilgi inşallah. Biz bunu anlıyoruz.
Çok büyük bir mucize var. Yani arı petek yaparken herkes bir uçtan başlıyor. Ortaya gelince hiçbir açık kalmıyor veya başka bir büyüklükte yapması gerekmiyor. Aynı boyutta hepsi ortada geliyor. Şimdi biz insan olarak hepimiz bir petek çizmeye başlayalım bu masanın etrafında. Ortaya gelince karman çorman bir şey çıkacaktır ortaya.
Asla denk getiremezsin.
Denk getiremezsin yani. Evet. O onun matematiksel hesabını yapıyor. O şekilde ayarlıyor ve de kovanın dediğin gibi 13.9 derecede ayarlıyor. O açıyla durunca ancak bal akmıyor ve sabit kalabiliyor. Bunu nereden biliyor? Matematik yapması gerekiyor, fizik yapması gerekiyor.
Akışkanlık katsayısını biliyor olması lazım, evet. Balla ilgili. Buna göre bir matematik ölçümü yapması lazım. Mümkün değil, imkansız. İnsanlar yapamıyor. Biz daha fotosentez denkleminin yüzde belli bir oranını, tam bilemeyeceğim değerini ama belli bir oranını daha çözebildik. Fotosentezin denklemini. Tamamını çözemedik daha. Bilmiyoruz hani nasıl olduğunu. Belli ki bu insanın bilemeyeceği kadar kompleks. Ve bir canlının ya da bir bitkinin ya da bir hayvanın keşfedemeyeceği kadar kompleks bilgi ancak Yüce Allah yaratıcı tarafından i̇nşallah verilmiş bir bilgidir inşallah.
Kur'an'da da hocam arıya çok Allah özellik çekiyor inşallah, evet. Ayetlerle olsun. Nahl suresi zaten arı anlamında oluyor inşallah. Kur'an'da da Allah bizlere arının ne kadar mükemmel olduğunu bize bildiriyor inşallah.
Zaten biz baktığımız zaman bütün canlılarda mesela mükemmel özellikler görüyoruz. Şimdi bir örnek verelim mesela baktığımız zaman. Dalgıçları düşünelim. Çünkü buradan bir iman hakikatine doğru geçiş yapacağız. Dalgıçları düşünelim mesela. Belli bir suyun altına dalmak, tüpsüz dalmak bir insanın vurgun yemesine, gerekli oksijeni alamamasından dolayı vurgun yemesine, yani insanın ölmesine kadar gidebiliyor, görüyoruz örneklerini. Bunun için mesela belli eğitimler, belli çabalar, işte belli aksesuarlar, belli gereçlerin yanında bulunması gerekiyor bir insanın dalarken. Ve bununla ilgili bir irtibat kurabileceği birisinin bir şey olduğu zaman bir anda hani irtibat vereceği, işte kötü durumda olduğunu, zor durumda olacağını belirtecek bir baktığımız zaman cihazların, aygıtların kullanılıyor olması gerekiyor. Ama biz bir bakıyoruz mesela doğadaki canlılara, ne bir tüp var, ne bir oksijen tüpü, ne de herhangi bir gereç, ne de bir başka bildirim aygıtı, hiçbir şeyin olmadığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Pelamis platarus denilen bir yılan balığından bahsedeceğiz. Yılandan daha doğrusu. Bu sarı çizgili olarak bahsedilen yılanlar ve mükemmel derecede dalgıçlık özelliğine sahip ama Allah'ın vücudunda var ettiği sistemler vesilesiyle oluyor. Çünkü canlının akciğerleri bile buna uygun şekilde yaratılmış. Ondan biraz bahsedelim. Ne kadar usta bir dalgıç sistemi sahip olduğunu, vücudunda bulundurduğuna ve ne kadar usta bir dalgıç olduğunu slaytlarımızda da tek tek inceleyelim inşallah. Usta dalgıç Pelamis. Pelamis platarus, sarı şeritli deniz balıkları demiştik. Pelamis platarus olarak bilinen sarı şeritli deniz yılanının boyu en fazla 80 santim, ağırlığı ise 200 gramdan daha azdır. 1,5 milimetre uzunluğundaki küçücük bir dişinden çıkan zehir kobranınkinden 5 kat daha güçlüdür. Zehrin 1 gramının 1/1000'ü kadar bile bir insanı öldürmek için yeterli miktardadır. Çok kuvvetli küçücük balığın, görüyoruz ki yani zehri bile çok etkili. Pelamis başından kuyruğuna kadar uzanan tek bir ciğer yapısına sahiptir. bu su altındaki yılana ancak 10 dakika içinde yeterli oksijen sağlayabilir. Oysa araştırmacılar sırasında 213 dakika kadar süren ve 50 metreye ulaşan dalışlar tespit edilmiştir. Yani bilim adamları bu ciğerle en fazla 17 dakika oksijensiz dayanabilir diyorlar. Ama canlı inceledikleri zaman bu 213 dakikaya kadar ulaştığına şahit oluyorlar. Burada da görüntüsünü görüyoruz canlının. Sarı çizgili yılan balığı denilen canlının. Su yılanının pardon. Burada işte bu mesela dalışı esnasını gösteriyor ve dalışları aşama aşama olduğunu görüyoruz bu canlının. Bunlarda da yılan derin dalış öncesi ciğerine iyice hava ile dolduruyor. İçine aldığı havanın %20'si kadar oluyor. Yani içine aldığı hava vücudunun %20'si kadar kaplıyor. Dalış 4 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada yılan 5 metrelik bir hızla dalıyor. Dibe doğru gittikçe suyun basıncı da artıyor ve havanın ciğerleri de hayvanın ciğerlerinin de büzülmesi söz konusu oluyor. Burada da fotoğraflarda yine görüyoruz aynı şekilde yılan balığını. İkinci aşamada yılan dakikada 1.7 metre hızla dalışa devam ederken kritik bir derinliğe ulaşır ki bu derinlikte kendi ağırlığının suyunu kaldırma kuvveti dengededir. Üçüncü aşamada ise dakikada 0.11 metrelik yavaş bir yükselme söz konusudur. Oksijenin bittiğini hissediyor canlı.
Ben de bir bilgi ilave edeyim. Tabii. Bu canlı zamanının %87'sini suyun altında geçiriyormuş. Sadece bir saniye kadar hava almaya çıkıyor suyun dışına. Bu da çok iyi bir performans yani.
Maşallah.
Bir saniye hava alıyor, tekrar giriyor ve %87 olarak suyun altında.
Teşekkürler Kartal hocam.
Manevi hissediliyor burada. Şahs manevisi hissediliyor. Maşallah.
Kartal hocam maşallah anlatışı bile burada hani izleyenler göremiyor ama tahmin ediyorlardır yayınlardan.
Allah razı olsun, çok hocam güzel sohbet oluyor. Ben de buradan istifade ediyorum elhamdülillah.
Maşallah. Ama Figo hocam aynı zamanda.
Evet. Oktan hocam daha güzel açıklamıştı.
Eyvah. Oradaki performansıyla da Figo hocamız yani. Kartal ve Figo.
Zaman zaman karıştırılıyor ve Kartal ile Figo diyenler oluyor
tabii. Kimse karıştırmasın.
Yok, ben de bazen yayınları açarken öyle aklıma geliyor. O anda çünkü hocam sanatı şahane olduğu için o yüzden
top ayağına bizi yapışıyor onun için yani top ayağından ayrılmıyor derler ya böyle yani bazen işte Figo vardı.
Luis Figo vardı. Evet, Real Madrid'de çok iyi futbolcu.
Orta saha hoca da orta saha Kartal kendisi.
Evet geçmişte.
Top dağıtan böyle.
Luis Figo bitti ama bizim Figo hocamız hiç zaman bitmiyor. Her zaman.
Maşallah.
Devam edelim hocam sunumuza. En son aşamada yılan nefes almak için dakikada 3-4 metre hızla yukarı doğru çıkıyor. Pelemiz dalış sırasında ihtiyacı olan oksijenin 3'te 1'ini de deri vasıtasıyla sudan karşılıyor. Mesela derisinin yapısı da ona çok uygun. Gerekli oksijeni de derisinde sağlıyor. Yılan karışık kirli kanı aynı anda hem ciğer ve deri altı kılcallarına oksijen alması için hem de vücut hücrelerine içinde bulunan bir miktar oksijenin kullanılması için gönderen bir kalbe sahip. Deniz yılanlarının bu dolaşım sistemi kanda toplanan azotun deri yoluyla atılmasına da imkan sağlamış oluyor. Canlı baktığımız zaman biz mükemmel olarak mesela bu özellikleri yapısı itibariyle sahip olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili bir ayet var. Allah Furkan Suresi 2. ayette şöyle bildiriyor şeytanlara sanırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'na bir düzen vermiş, belli bir ölçüde takdir etmiştir diyor Allah. Gerçekten mesela belli bir ölçüde takdir edilmiş canlının ciğerlerinden, kalp yapısından, derisinden, oksijen alma miktarından ve oksijeni karbondioksite vermeye kadar ve suya dalışıyla çıkışıyla her şeyde Allah belli bir ölçüyle yaratmış. Bilim adamları 17 dakika diyor o ölçüye. Allah 213 dakikayla mesela o ölçüyü daha muazzam bilimin üstüne çıkarak bilimin hiçbir türlü çözümleyemediği bir gerçekliği Allah bize göstermiş oluyor. Çünkü bilim adamları baktığı zaman 17 dakika gibi kısa bir süreye tekabül ederken zaman bu canlı da tamamen bambaşka olduğunu görüyoruz olayların. Demek ki Allah dilerse bilim mesela hiçbir şekilde buna örnek gösteremiyor. Çünkü 17 dakika bakıyor. Anam diyor ki 17 dakikadan mümkün değil. Yani en fazla 20 dakika olsun diyor. Ama onun baktığımız zaman 10, 12, 13 katına kadar çıktığını görüyoruz. Bu çok büyük bir rakam bakıldığı zaman. Hani böyle bir sapma olması matematikte çok yüksek bir oran olasılık olmuş oluyor. İşte biz burada Allah'ın gücünü görmüş oluyoruz. Allah'ın kudretini görmüş oluyoruz. Sonsuz ilmini görmüş oluyoruz. Bir küçücük canlıda hani 200 grama bile gelmeyen canlının ağırlığına baktığımız zaman mükemmel derecede özelliklere sahip ve baktığımız zaman dünyanın en iyi dalış ustalarından bir tanesi olduğunu görüyoruz. Bu da bize zaten Sadece buraya bile baktığımız zaman gerçekleri göstermiş oluyor. Her şey ancak Allah'ın yaratmasıyla olabiliyor. Ve Allah dilediği şekilde her canlıya dilediği özelliği vermiş. Bize zaten iman hakikatleri de bu yüzden önemli, örneklerini gösteriyor inşallah.
Bu canlıda bile dikkat edilmesi gereken bir noktada boyunun ufak olmasına rağmen bir kobranın 5 katı daha zehirli bu canlı. Yani bir kobra yılanını düşünelim, bir de bu canlıyı düşünelim. 5 katı daha etkili bir zehri var bu canlının. Kendini koruması açısından veyahut da düşmanlarına karşı savaşırken de bu canlı 5 kat daha, bildiğiniz yani kobra yılanı nasıl böyle göze korkutucu gelir, her zehrinde meşhurdur. Ama bu canlı çok ufak olmasına rağmen düşünelim ki 5 katı daha zehirli maşallah.
Evet. Yani bu bütün bu verdiğiniz örneklerde şu çok ilginç hakikaten. Çok böyle üstün teknolojilerle bunlar donatılmış. Ama daha da bir başka ilginç yönü de şu. Bu teknolojileri çok harika bir şekilde kullanıyor bunlar. İşte mesela bugün işte bir pilotla konuştum. O pilotlar da biliyorsunuz işte onların kabinlerinde böyle bir sürü böyle gereç var. Ama neticede yaptığı o onca zor işe rağmen ulaştığı manevra kabiliyeti çok çok az. Yani bir mesela sivrisineği bile düşünün. O sivrisineği nazaran baktığınızda uçaklar çok basit bir hareketle giderler. Hatta aynı prensiple bilim adamları hesaplıyorlar bu mesela arıların uçuşunu. Bizim bilgimiz dahilinde bunu aerodinamik yasaları deniliyor. Bir bal arasının uçmaması gerekirdi diyorlar. Çünkü uçaklardaki uçma prensibi alttaki basınç işte üstteki basınçtan fazladır. Ona göre işte oradaki bir farktan dolayı havaya doğru kalkarlar. Şimdi bu böceklere baktığımızda bunların kanatları böyle çok az, incecik bir yapı. Dolayısıyla öyle fazla bir basınç farkı olmaz. Onlar da uçamaması gerekirdi. Daha sonra tespit ettiler ki aslında bizim bilmediğimiz bu hava hareketlerinde çok böyle özel 3 tane kuvvet var. Bu 3 kuvveti ama çok iyi bilmek lazım bir. İkincisi o detayları çok iyi bir şekilde kullanmak lazım. İşte o çok iyi şekilde kullanarak o bilim adamının dediği şey yani uçamaması gerektiği şeyi uçabiliyor ve harika manevralarla bunu yapabiliyor. Öyle ki mesela sivrisineklerde işte o yapılıyor, bakılıyor. Yani müthiş manevralar yapılıyor. İşte uçaklarda işte jiroskoplar var. Jiroskoplar bu uçak ne kadar, hangi açıyla döner onun bilgisini taşıyor. Ondan çok daha ileri teknoloji var. Ondan çok daha güzel bir şekilde de bunun kullanımı söz konusu. Bu kullanıma yönelik evrimciler bazen şey diyor işte içgüdüyle işte bunu yapıyor diyor. Mesela çok enteresan işte bahsettiğim o böcek şeyi. Bir feromen salgılıyor. İşte onu salgılayabileceği yere gidiyor. Ta işte dalın tepesine doğru gidiyor. Şimdi bu ve hep beraber bunu yapıyorlar. Halbuki içgüdü ne kadar saçma bir laf. Yani böyle sen madem materyalistsin, materyalizmde hakkını doğru dürüst ver. Yani içgüdü dediğin şey maddeye izafe ettiğin bir şey de değil. Tabii. Değil mi?
Bir de pardon hocam biliyorum. Bir de içgüdü o zaman herkesin kendine göre yapması lazım. Ama hepsi aynı hareketi gerçekleştiriyor. Hepsi birlikte organize bir çalışmayı söz konusu oluyor. Bakıyoruz mesela canlıya. Hepsi bal arısından bahsettik. Hepsi az önce mesela birçok özelliği saydı hocamlar. Birçok özelliği mesela bir arada yapıyorlar ve bir arada olarak yapıyorlar bunu. Ve aynı hareketleri, aynı işlevleri mesela altıgenlere bakıyorsunuz hepsi birbiriyle aynı ölçüsü.
Evet.
İçgüdüsel yapmış olsa birisi biraz daha uzun yapar, birisi biraz daha küçük yapar, birisi biraz daha büyük yapar, biri beşgen yapabilir, evet. Altıgen demez. İşte içgüdü olayı olmadığını biz oradan görüyoruz. Yani onların aslında Allah'ın ilhamı diyemeyip böyle bir şeyin altına sığındıklarını görmüş oluyoruz. Evet. Yoksa Allah'ın ilhamıyla yaptıkları yani çok net ortada oluyor şu an.
Böcek dediğin küçücük bir yapı, şuursuz bir yapı. Ama mesela o gösterdiğiniz o şekli olarak da mesela dişi arıyı taklit ediyor. Yani bütünü gören bir göz lazım. Yani orada kademe kademe geliyorlar yapıyorlar da yani dışarıdan bakacak ona göre tayin edecek. Şimdi insanlara dediğinizde hani organize bir şekilde düzgün hareket edin dediğinizde ne kadar zorlanılıyor. Yani işte 5-10 kişiye bir işi yaptırabilmek için uzun bir eğitimden geçiriliyor. Ona rağmen de bir sürü kusur çıkıyor. Ama böceklerin bu tarz hareketlerin her birine baktığımızda mükemmel bir detayda, mükemmel bir teknik kapasitede bu işi yaptığı gözüküyor. O da yani onların içgüdü falan değil yani Allah'ın ilhamıyla hareket ettiğini açık bir şekilde gösteriyor inşallah.
Yuvadan çıkıp doğru oraya gittiler.
Evet.
Hemen orada toplandılar. Zaten vakitleri yok fazla. Yaşayamaz o sıcakta. O susuz ortamda. Yiyecek yok. Tabii. Su yok. Bir de başka canlılar da var. Onlar da yiyecek arıyorlar. Gelip onları yerler doğrudan. Yaban arısını çekecek şeyi zaten otomatik olarak salgılıyor. Genetiğinde var o. Yani öyle bir gen. Öyle bir protein yapıyor. Onu salgılıyor zaten.
Evet. Şimdi evrimciler hep her şeyi maddeye dayandırdıkları için onların kafasında onların düzeninde öyle bir sistem olduğu için şimdi canlıların böyle akılcı hareket ediyor olmaları onlara çok değişik geliyor. Maddeyle açıklayamadıkları bir durum ve DNA'da kesinlikle hiçbir hareketin bilgisi yok. Yani bir canlının böyle bir hareketi takip edip işte yaban arasında tutunup böyle bir yol izlemesi gibi bir bilginin olmadığını onlar da biliyorlar. Yani maddeden tamamen uzaklaştığını biliyorlar. Şimdi Allah'ın ilhamıyla diyemedikleri için de diyorlar ki canlı içgüdüsel olarak bunu yapıyor diyorlar. Ama zaten çok ortada olmuş oluyor. Canlı bir içgüdüyle akılcı harekette bulunamaz. Çünkü o canlıda bir akıl yok. Bir öğrenme söz konusu değil canlıda. Bir bilgi alma, bilgi verme söz konusu değil. O yüzden bu içgüdü değil, sadece Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini gösteriyor şu anda.
İnşallah. Ya baktığın zaman mesela bir deve çölde yaşayan bir hayvan ve devenin fizyolojik özelliklerine baktığın zaman çöle birebir uyumlu. Ayak tabanından göz yapısına kadar, o kum fırtınalarından korunması için gözünde olan perdeye kadar, o kirpik uzunluğuna kadar, ayak tabanında o sıcak çöl kumlarında ayağını yakmayacak nısıra kadar. Hepsi çöl için özellikle yaratılmış olduğunu gözler önüne sergiliyor. Şimdi bu hayvanlar bulundukları ortama göre yaratılmamış olsalar idi, bunu zaman içerisinde kendilerinde evrimsel mekanizma olarak geliştiriyor olsalardı, ilk canlı yani ilk deve bunu yapamadığı için yaşam mücadelesini kaybedip ölecekti ve neslini devam ettiremeyecekti zaten. Ve sonraki develer, hani sonraki nesli gelmiyor olacaktı. Yani bu şu demek, ilk yaratılış anından itibaren çölde yaşayan bir canlı, çöl ile %100 uyumlu bir şekilde yaratıldığı için neslini devam ettirmiş ve mükemmel bir canlı olabilmiştir. Zaman içerisinde bunu geliştiriyor olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü o zaman neslini devam ettiremezdi. Bu da yine evrimsel mekanizmalar, hani mekanizma, doğal seleksiyon, işte yararlı mutasyon gibi bir takım mekanizmalar öne sürüyorlar ya evrimciler, hani evrimsel süreci destekleyen. Bu en basit bir örnek bile bu mekanizmaları çürüten bir örnek olmuş oluyor.
Bir de devenin saydığın özelliklerini olmadığını düşünelim ve çöl ortamına koyalım bu canlıyı. Varoluşundan itibaren bir dakika dahi yaşayamaz bu deve.
Ölürdü zaten.
Ölürdü. O çölün sıcaklığına, çölün zorlu ortamına dayanıklı bir şekilde yaratılmış, yani çöl için yaratılmış bir canlı şeklinde deve meydana geliyor. Hı hı. Bahsettiğin özellikleri, nasırlı ayakları olsun, gözündeki kirpikleri olsun, bir kum fırtınasından koruyor mesela gözünü, göz kapakçığı olsun. Evet. Ama düşündüğümüzde bunlar olmasaydı, bunlardan birkaçı dahi olmasaydı, bu canlı çölde yaşayamaz bir durumda olacaktı ve var olduğundan itibaren ölmüş olacaktı.
Ya bunlar Kur'an'da bahsedilen, bahsi geçen canlılar, arı, deve ve bazı örnekler.
Sivrisinek.
Sivrisinek. Örnek Kur'an'da keza bahsedilen canlı türleri. Doğanın neresine bakarsanız bakın, dünyanın neresine bakarsanız bakın, yaratılış delilleri, Allah'ın varlığını göreceksiniz, tecellilerini göreceksiniz. Bir çiçekte dahi bunu görürsünüz. İnsanın her gün banyo yapması gerektiği bir dünyada yaşarken, çiçekler çamurun içerisinde tertemiz yapraklarıyla, tertemiz görünümleriyle, mis kokularıyla barınıyorlar. Herhangi bir banyo ihtiyaçları ve benzeri durumları söz konusu değil, hep güzel koku, hep güzellik içerisindeler. Baktığınız zaman, şöyle gözünüzü ormanlara doğru çevirdiğiniz zaman yemyeşil ağaçlar, fotosentez yapan ağaçlar, güzel güzel kuşlar, kırlangıçlar, böcekler, hepsini göreceksiniz. Hepsi Allah'ın yarattığı güzellikler ve hepsi kendi içlerinde iman hakikatleriyle bezenmiş durumdalar. Biz kaç yıldır bu programı yapıyoruz? Her programda başka canlıyı, başka başka arkadaşımız, yani birden fazla arkadaşımız örneklerle açıklıyor. Bitmedi. Yani iman hakikatleri bitmez, bitemez.
Ve her gün yenisi çıkıyor yani.
Her gün
mesela
yenisi.
Yeni bir iman hakikati öğreniyoruz. Yeni bir canlı öğreniyoruz mesela. Hiç önceden görmediğimiz, bilimin yeni keşfettiği, yeni gördüğü. Doğada o kadar çok canlı çeşidi var ki zaten. Yani daha şu anda çok büyük bir kısmına ulaşılmadı zaten bu canlıların. Çeşitlilik çok fazla. Küçük böcekler mesela burada yayınlıyoruz böyle. Çoğu insanın ilk kez gördüğü mesela gergedan böceği diye bir böcek vardı. Çok değişik bir yapıya sahip. Bir başka böceğe bakıyoruz mesela, işte bombardıman böceğine bakıyoruz. Daha böyle çok çeşitlendirebileceğimiz her gün yeni bir iman hakikati görüyoruz. Allah bize bunları göstererek yarattığı sanatı bize de göstermiş oluyor. Allah'ın sanatının tecelli ettiğini görüyoruz bu canlılarda. Ve Allah'ın varlığının net delillerini de Allah önümüze sunmuş oluyor. Yani birbirinden farklı, birbirinden mükemmel özelliklere sahip canlıları Allah bizlere göstererek de bunları net olarak görmüş oluyoruz şu an.
Evrimcilerin hocam açıklayamadığı bir konu daha var. Ondan isterseniz biraz bahsedelim. Yani böyle doğadaki hayvanlardaki simetri ve uyumla ilgili bir slaytımız var. Ondan bahsedelim. Dünyada büyük bir düzen ve simetri vardır. İçinde yaşadığımız evrende çok büyük bir uyum vardır. Gökyüzündeki bulutlar, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar ve bunlara benzer tüm örneklerde kusursuz bir düzen ve simetri söz konusudur. Evrimcilerin canlılardaki simetri ve uyum karşısının içine düştükleri durumu teorinin kurucusu olan Darwin de itiraf etmek zorunda kalmıştır. Darwin canlılardaki renklerin neden özel anlamların olduğunu anlayamadığını şöyle ifade etmektedir. Parlak renklilik, erkek balıkların kuluçkaya yatması, parlak dişi kelebekler bu güzelliğin doğal seleksiyonunun kontrolü altında gerçekleştiğini düşünemiyorum.
Bak bak.
Diye söylüyor.
Desene evrim yoktur ya.
Boşuna lafı söylüyorsun.
Baba baba bak derler. Desene evrim yok diye. Darwin Efendi.
Lafı çeviriyor boşuna. Zaten kendi söylüyor kitabında da diyor ki yani doğa diyor benim istediğimi yapmıyor diyor. Bir türlü diyor anlaşamıyoruz şeklinde bir yorumu var.
Ya bu karısı çok kızıyor buna. Bunun karısı var Emma Darwin. Bayağı Emma Darwin dinler. Charles'a çok kızıyor. Yani Türk olsa bu herif falan diyecek ama İngiliz olsun diye bilmiyorlar. Baya kızıyor bunlar böyle.
Devam edelim hocam slaytımıza bakalım. Doğal seleksiyon canlılara yeni bir özellik kazandıramaz. Bilindiği gibi doğal seleksiyon evrim teorisinin hayali mekanizmalarından bir tanesidir. Buna göre doğadaki canlılardan ortama en iyi uyum sağlayan hayatta kalır. Güçsüz olanlar ve çevre koşullarına uyum sağlamayanlar ise elenir. Böyle bir mekanizmayla doğadaki canlıların renklerinin, desenlerindeki simetrinin oluşması elbette mümkün değildir. Bu son derece açık bir gerçektir. Doğadaki simetri tesadüfen oluşmaz inşallah. Evrendeki uyumu sağlayan en dikkat çekici konulardan biri de kuşkusuz bir simetridir. Canlılar simetrik bir yapıya sahiptirler. Doğada gördüğümüz herhangi bir şey, örneğin bir tohum, bir meyve ya da herhangi bir yaprak incelenecek olursa yapılarındaki simetrinin varlığı hemen görülecektir. Sol tarafta görüyoruz hocam kelebek. Muazzam bir simetri var. Sağla sol evet. Taraf tamamen aynı. Evet. Hiçbir fark yok yani.
Maşallah. Simetri için özel genetik bilgi var zaten.
Maşallah.
Ya onun olması için de özel genetik bilgi yaratılmış Allah tarafından. Yani o genetik bilgi olmasa asimetri ve patoloji meydana gelir. Zaten mutasyon mutlaka böyle yapar. Yani rastgele bir değişiklik mutlaka simetriyi, simetri değil asimetri yönünde olur. Yani rastgele olan her şey. Halbuki Allah özel genetik bilgiyle, mükemmel genetik bilgiyle mükemmel simetri meydana getiriyor. Kanat, diyelim ki bir sinekte veya bir böcekte veya bir kelebekte vücudun hangi bölümünde çıkacak? Onun genetik bilgisi var. Özel Hox genleri diye genler var böyle. O vücudun neresine çıkacağını gösteriyor. Orada bir bozukluk olduğu zaman, nitekim radyasyon veriyorlar ya sineklere,
evet.
Bakıyorsunuz bir tane daha kanat çıkıyor mesela vücudun bir başka bölümünde. O çünkü yapıda bozukluk meydana geldiği için veya ayak kafasından çıkıyor. Normalde ayağın olduğu bölümden çıkar, vücudun o bölümünden çıkar. O genetik bilgide bozukluk olunca gidiyor bu sefer, ayak genetik bilgisinde bozukluk yok ama hangi bölümden çıkacağının genetik bilgisi bozulduğu için gidiyor kafadan çıkıyor o zaman.
Olumlu bir sonuçla karşılaşılmıyor hocam öyle durumda.
Tabii.
Yani hiçbir zaman.
Hiçbir zaman karşılaşılmıyor. Tabii, zaten onun için onları elde ettiler. İkinci kanat onu faydalı mutasyon gibi gösteremediler. Çünkü ikinci kanat hem disfonksiyonel oldu hem uçamadı. Çünkü vücudunda iki tane dev kanat taşıyor. O yapıda uçamıyor zaten o zaman. Demek ki tabii. Zararlı mutasyon 60 yıl... Bakın evrimciler kendileri ispatladılar faydalı mutasyon olamayacağını. Bu çok acayip. Allah onlara ispatladı.
Bir de hocam şöyle bir şey var. Zaten mutasyon da bile olsa yani evrim olmuş olmuyor ki. Sen hayvanın içindeki veya bir yapının içindeki aynı DNA'dan oradan kopyalayarak çıkartıyorsun. Yani kelebekten gidip başka bir özelliği olan bir hayvanın bir şeyini çıkartamıyorsun. Kelebekte bacak varsa bacağı, gözü varsa gözünü çıkartıyorsun. Ama başka bir yapı, tamamen değişik bir sistem çıkartamıyorsun. Yine Allah'ın yarattığı içindeki DNA'daki sistemi çıkartabiliyorsun. Bu zaten evrim olmuyor. Bu yine Allah'ın mükemmel sanatı oluyor inşallah.
Anca çizgi filmlerde ya da Hollywood filmlerinde eğlenceli bir şekilde izliyoruz. Ne bileyim evet. İşte küçükken Spider-Man'di, işte Batman'di. Ne oldu? Bir örümcek ısırır, bir mutasyon geçirir. Çok daha yararlı özellikler eklenir. Ağ atabilir, işte uçabilir, zıplayabilir. Bunlar yararlı mutasyon. Bunların gerçek örnekleri olmadığı için sadece Hollywood filmlerinde ya da çizgi filmlerde böyle bir şey izleyebiliriz.
Hala aslında yapıyorlar o telkinleri. Hala X-Men'de var mesela X-Men'de şimdi. Evet. Çok seyreden bilinen bir şey.
Örümcek adam serileri var böyle. Örümcek ısırıyor canım değişiyor böyle mesela. İnsan hani örümcek özellikleri kazanıyor diyor. Ya şöyle bir şey var zaten, bilimsel olarak da mantıksal olarak da bunlar mümkün değil. Hani artık o kadar bir farklı bir telkin yöntemleri var ki insanlara bunları göstererek sanki böyle bir durum olduğu zaman insanın DNA'sında bir değişiklik olacakmış ve böyle bir değişim olacakmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bununla ilgili bilmeyen insanlar da ya diyor acaba olabilir mi, işte baksana diyor işte filmi yapıldığına göre bunun gerçeklik payı olabilir, belki oluyordur diye düşünüyor. Oysa DNA'da hiçbir şekilde harf değişikliği dahi yapamıyorsunuz. Mutasyon yapmaya çalıştığınız zaman canlıda, o hani izlediğimiz X-Men'deki gibi, işte Spider-Man'deki gibi, Batman'deki gibi mutasyonlar yapıldığı zaman canlıya, canlının zaten ömrü kısalıyor bir. İkincisi böyle hiç olmadık yerlerinden bacak çıkıyor. Gözünden bacak çıkıyor. Mesela meyve sineklerinde yapıyorlar. Gözünde bacağı çıkıyor. Kafasında bacağı çıkıyor. İşte hiç olmayan yerde, alakasız bir yerde vücuduyla ilgili bir başka organı çıkıyor. Ve canlının ömrü tamamen azalıyor. Zaten bunu yapan, deneyi yapan adam kendisi söylüyor. Mutasyonlar diyor, bu mutasyonların diyor %99'u diyor başarısız, %1'i de diyor etkisizdir. Yani %0.0.01 bile etkili mutasyon örneği görmüyoruz biz. Hep canlıya zarar veriyor ve canlıyı hep geriye götüren şeyler oluyor. Canlının ömrünü zaten tamamen bitirmiş duruma geliyor. Hiçbir şekilde bu çizgi filmlerdeki ya da televizyonlarda izlediğimiz filmlerdeki gibi bir durumun olmadığını bilim bize net olarak göstermiş oluyor. O bunların telkin yöntemi.
Bir de simetri ekstra bir çabayla elde edilen bir şey. Biz kendi hayatımızda bile diyelim iki koltuğu simetrik koymaya çalıştığında ciddi bir hesap yapıyorsun. Tekrar bakıyorsun, ölçüyorsun, biçiyorsun. Öyle simetriyi meydana getiriyorsun. Yani mutasyon olacak, mutasyon da simetriyi meydana getirecek. Yani iki kanadı, iki gözü işte birbirinden eşit uzaklıkta, aynı büyüklükte meydana getirecek. Yani bu zaten teknik, yani mantıksal olarak da hiç mümkün değil.
Evet. Bunların, şimdi materyalizmin en büyük darbe hocamızın maddenin hakikatini anlatmasıyla oldu. Marksistler, Darwinistler maddeyi mutlak kabul ediyorlardı. Her şey hareket eden maddeden oluşur diye. Ve maddenin işte zıtlıklar içerisinde evrimini, maddenin evrimini anlatıyorlardı. Hocamız tabii fosil kayıtlar ve proteinlerin oluşmasının imkansızlığı bunu çürütüyor inşallah. Bitirdi yani. Ama maddenin algı olarak yaratılıyor olması, yani insanın sadece beynin içerisindeki elektrik sinyalleriyle muhatap olan bir varlığın maddeyi algı olarak algılıyor olması müthiş bir darbe oldu. Materyalizmi bitirdi zaten. Yani madde o anlamda yok ki, algı olarak var. Neyin evrimi? Yani algının evrimle yaratılması olabilir mi? Zaten rüyada tek bir anda başlıyor görüntü, değil mi? Mesela insan rüyaya yattı, uykuya yattığında birdenbire yepyeni bir ev, yepyeni insanlar görüyor karşısında, değil mi? Tek bir anda.
Evet.
Evrimi mi oluyor onlar milyonlarca yıl? Tabii ki değil. Tek bir anda varlar. Ve var olduğundan emin. Maddeye dokunuyor, ses duyuyor.
Acı var.
Acı var. Evet. Rüzgar hissediyor, güneşi görüyor, güneş de var. Tek bir anda güneş yaratılıyor. Tek bir anda uzay yaratılıyor, değil mi? Evet. Bitti işte bu yaratılış. Ve madde algı olarak olduğu için neyin evrimi zaten? Yani evrim olabilecek bir, o anlamda bir madde yok. Algı olarak yaratılıyor. Bu işte Marksizme müthiş bir darbe oldu. Marksizme ve Darwinizme. Bakın Lenin bunun farkında. Lenin çok uyanık. Demiş ki daha o zaman duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği, yani maddenin gerçekliğini diyor, duyularımızla algıladığımız, bir kere yatsıdın mı, bir kere onun algı olarak olduğunu kabul ettin mi diyor, kuşkuculuğa, agnostizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından fideizme, dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin diyor. Yani maddenin algı olduğunu anladığın anda diyor, bütün materyalizm, diyalektik materyalizm, Marksizm, Darwinizm hepsi gider diyor. Bu da fideizmin istediği şeydir. Sonra bakın diyor ki şu benzetmeyi yapıyor. Parmağını kaptırdın mı, bir kere inanmaya anladın mı diyor bu gerçeği, önce kolun sonra tüm benliğin gider elhamdülillah. İşte bu maddenin hakikatini anlatması hocamızın, yani müthiş bir darbe böyle. Kökten kaldırdı materyalizmi ve Darwinizmi, tüm şeylerini. Bu tabii hep bakın hep bilimle oluyor. Ya iki tür yobazlık var. Programa da başlarken işte Darwinizm ve Marksizm anlattık. Bu bir yobazlık. Çünkü nereye gidiyor? Ta Sümerler Firavun'dan kalma. 3000 yıllık bir pagan dini. Aynı şeyi söylemişler. Ona inanılıyor. Bir de yobazlığın diğer şekli var. Yani dindeki yobazlık. O da dinde aşırılığa gitme, bağnazlık, tutuculuk anlamına geliyor. Yani din dışı uygulamaları körü körüne savunma. Halbuki Kur'an'dır esas olan. Kur'an'ı kabul ettiği anda insan gerçek Müslüman olur. Ama Kur'an'a karşı çıktığı zaman işte o zaman yobazlık müşrikliğe kaymış oluyor. Allah diyor müşrikleri anlatıyor Allah Kur'an'da özellikle ve karşı çıkacaklar. Müşrik, münafık yani böyle Kur'an'a karşı çıkanlar. Dolayısıyla iki türlü yobazlık da temelde yobazlık olmuş oluyor. Bir şey körü körüne savunma. Halbuki bilimsel gerçekler, Kur'an'dan deliller çok net olarak bütün bu uygulamaları ortadan kaldırıyor inşallah.
İnşallah. Bugün yine o kadar çok konudan bahsettik ki elhamdülillah. Yani şurada oturarak ben şahsım adına yine arkadaşlarımdan birçok şey öğrendim. maşallah. Umarım izleyenlerimiz de bundan istifade etmişlerdir ve onlar için de faydalı olmuştur. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Biz yine yarın aynı saatte sizlerle birlikte olacağız inşallah. Şimdilik görüşmek üzere.